Sayın izleyicilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımızda Sayın Oktar hocamız ve Onur hocamızla birlikte olacağız. Hepiniz hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Oktar hocam, evet. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün yine vücudumuzun bağışıklık sisteminin subayları olan T hücreleriyle başlamak istiyorum anlatıma. T hücreleri şöyle, kısa bir bilgi verelim. Şimdi vücudumuzda iki tip bağışıklık sistemi hücresi var. Birisi B hücresi, birisi de T hücresi. Yani en sık ismi geçenler bunlar. B hücrelerin özelliği hedefi bul ve yok et. Hedefi bulmak da programlı. Bulduğu anda hemen yutup içine alıp onu parçalıyor. Bakteri, mikrobu, virüsü, vücudu hasta edecek ne varsa, zararlı olan madde her neyse. T hücrelerinde aynı bu özellik var. Yani mekanik olarak tanıdıktan sonra tutunup içine alıp fagosite edip onu yok etme, parçalama ve apoptozis denen programlı hücre ölümü diye adlandırılan bir sistemi başlatabilme yeteneği var. Yani bu şuna benziyor. Şöyle daha doğrusu, her bakterinin, hücrenin, virüsler hariç her hücrenin bir düğmesi var. O düğmeye bastığınızda kendini imha projesi başlamış oluyor ve hücre kendi içinde çöküntüye uğrayıp kimseye zarar vermeden dağılıyor. Allah böyle bir sistem koymuş hepsinin içine. Ama hepsinin çok özel şifreleri var. İşte T hücreleri bu şifreyi biliyor. Ve gerektiği zaman sadece enzimi gönderiyor. Enzim gönderildikten sonra o bakterinin, mikrobun, her neyse bizim vücudumuzu hasta eden canlı, tek hücreli canlı, onu anında bulup hemen yok ediyor. Çok temiz ve sıhhatli bir işlem. Şimdi ekranda T hücresini gösteriyorum. Bu tabii çok genel bir çizim. Burada da mesela bir virüs var. Burada görmüş olduğunuz renkli geometrik şekillerde proteinler. İşte o tanıma, kimlik bilgisini ihtiva eden şekiller bunlar. Bizim bağışıklık sistemimiz temel olarak kendi hücresinin dışındaki reseptör adı verilen 3 boyutlu şekle sahip proteinler ile bakteri veya virüs, mikrop, bizim vücudumuzu hasta eden her türlü istilacı canlının dışındaki protein anahtarına tam uyumlu bir şekilde yaratılıyor. Bu Allah'ın bir mucizesi. Yani hiç tanımadığımız bir canlıyı Allah uyumlu yaratıyor bizim vücudumuzda.
Tıpkı anahtar gibi yani.
Evet. Anahtar kilit uyumu gibi. Buna bağlandıktan sonra onun düşman olduğunu anlıyor T hücresi. Ve dediğimiz gibi ya programlı hücre ölümünü başlatıyor ya da kendisi direkt yutma işlemine geçiyor. Şimdi hemen videomuzda şimdi göstereceğim. Bu da apoptozis. Şimdi bakalım o mekanizma nasıl işliyor? Evet. Bu bizim şu an dokumuz. Hücrelerimizi gösteriyor. 5000 defa büyütülmüş haliyle. Hasta olmuş bir hücre görüyoruz burada. Yeşil renkte olan. Ve T hücresini görüyoruz. Bakın T hücresi geliyor. T hücresi şeyi aldı. Orada bir hastalık var dedi. Hasta ne demek? Virüs tarafından enfekte olmuş hücre demek. Evet. Şimdi 10.000 defa büyütülmüş halini görüyoruz. Şimdi az önce 5.000 defaydı. Şimdi 10.000 defa daha büyütünce hem hasta hücrenin, bakın bu hasta hücrenin zarı, dış zarı. Az önce gösterdiğim şekilde o proteinler vardı ya, renkli geometrik şekillere sahip. Onlar da işte bunlar. Yeşil renkte olanlar. Bu yeşil renkte olanlar vücudun çok çeşitli savunma sisteminden bir tanesi. Mesela sinyal olabilir veya direkt bakterinin kendi hücresinin zarındaki anahtar olabilir bu. Ama sonuçta bizim T hücremiz bunu tanıyabiliyor. Evet. Hücre zarında böyle bunlar hareket halinde oluyor. Ama sonuçta T hücresi, bakın, geldi. T hücresinin proteini ile hasta hücrenin, bakın, reseptör denen proteinler birleşti. Yani anahtar kilitle tam bir birleşme sağladı şu an. Ha, ne demek bu şimdi? T hücresi şunu anladı. Bu zararlı bir canlı vücuda zarar verecek. Onu anladı şu an. İkinci programı şimdi sisteme koyuyor. Yok et. Bu da yok et. Ama hiç zahmetsiz. Hemen şimdi bakın. Hücrenin içini görüyoruz. Sitoplazmasını görüyoruz. Hasta hücrenin. Burada gerekli apoptoz işlemi başlamış durumda. Yalnız çok karmaşık ve basamaklı olan bir işlem. Birçok Şimdi bu kısacası hemen söyleyeyim. Burada görmüş olduğunuz her renkli molekül birer protein. Ama dikkat edin, belli bir sırayla bağlanıyor. Caspase 8 activation dediğimiz caspase kaskat isimli apoptoz hücre programlı hücre ölümüne yol açan enzimin aktivasyon işlemini görüyoruz. Yani bu şuna benziyor. Bir komuta kademesinde. Ben burayı bu şekilde benzeterek anlatayım. Ama videomuz devam ediyor. Evet, etsin yani. Nasıl mesela nükleer bir bomba mesela gönderecek bir ülke. Hemen pat diye her oradaki memur düğmeye basınca gönderebilir mi? Gönderemez.
Tabii.
Onun en yukarıdan emrin verilmesi lazım. Emir verilene kadar birçok istişaresi olur. Daha sonra o ona onaya gönderir. O bir yukarıya onaya gönderir. O bir yukarıya onaya gönderir. Hepsi onaylar onaylar imzasını atar. En sonunda mesela Genelkurmay Başkanı'na gider. O da imzasını tamam. atar ve artık mesela nükleer bombanın kullanımı aktif hale gelmiş olur. Çünkü şakası olmayan bir şeydir. Evet. Ölümü, ölüm var çünkü yani çok kitle ölümü var. Şimdi caspase kaskat isimli apoptoz kompleks enziminin de aktif hale geçmesi bunun gibi. Hücrede bir hiyerarşik aşama sonucunda bu işlem aktif hale geliyor. Şimdi yavaş yavaş kompleksin yani kaskat dediğimiz apoptoza yol açacak kompleksin oluşumunu görüyoruz. Şimdi bütün onaylar alındı. Yavaş yavaş kompleks oluşuyor. Bakın yani bunlar hücrenin içerisinde karanlık ortamda proteinler birbirlerini buluyorlar. Her biri de bakın ayrı başka proteinlerle birleşmişler. Ve en sonunda bizim karşımıza apoptoz denen yani caspase kaskadın en son aktive olmuş hali. Direkt hücrenin hemen iskeletini yok edip, hücrenin kendi içine büzüşüp, eriyip yok olmasını yol açacak olan kompleks oluşmuş vaziyette. Böyle bir sistemin hazır olarak bulunması zaten bir mucize. Ama bizim hücremizin, vücudumuzun bu sistemi biliyor olması
daha büyükmüş.
Evet. Yani nereden bilecek? Ya her hücrenin, her bakterinin bir ölüm projesini biliyor.
Evet.
Bizdeki hücreler. Ve bakın hücrenin duvarları bunlar, iskeletleri. İskeletlerini bir bir yok ediyorlar. İskeletler kırılınca, bunu anlatmıştık, belki yine anlatabiliriz. Her hücrenin kendi içinde mesela bu şeklini korumasını sağlayan dayanaklar var. İskelet yapılar var, proteinden yapılı. Onların şu an, bakın her biri kırıldıkça artık hücre kendi şeklini kaybediyor. Yani sönmüş bir balon gibi oluyor. Kendi içindeki bütün bu proteinler degrede oluyor. Hücre zarı da zamanla eriyip açılıp içindeki bütün malzeme böyle küçük vesiküller haline dönüşmüş oluyor. O sağlam canlı olan mikrop hücresi bu şekilde ne oldu? Parçalandı. Vücudumuzda bu olay her an her saniye oluyor. Ve biz bu şekilde ne oluyor? Bağışıklık sistemimiz çalışıyor.
Evet.
Ama yani her ne mikrop olursa olsun, bakteri, mikrop, bunlar patojen canlılar. Bunların içerisinde bir ölüm programının hazır olarak bulunması, bizim vücudumuzdaki T hücreleri üretilirken böyle bir programın yabancı hücrelerde olduğunu bilmesi ve geldiğinde 3 boyutlu şeklini tanıdığı an tamam şimdi işlemi başlatıyoruz bunu yok edelim demesi her basamağında ayrı bir şuur gerektiren değil mi? Ayrı bir akıl gerektiren bilinçli bir göz ve gözlem gerektiren bir bilginin sonucu bu maşallah.
Evet,
Allah bize burada kudretini gösteriyor.
Evet.
Çünkü o aklın değil mi? Şu işlemdeki bu becerinin yani bu hiyerarşik aşamaların her basamağının o hücrelerin aklıyla olmadığı, onların icat etmediği, onların dünyaya bulup da keşfedip de sunmadığı çok açık.
Üstelik bundan bizim de haberimiz yok. En büyük
evet.
mucize de insanın büyüklenerek yeryüzünde dolaşan insanın içinde olan bütün bu olaylardan hiçbir bilgisi olmaması, hücrelerin, 100 trilyon hücresinin her birinin bu bilgiye sahip olması zaten bu tek başına çok büyük bir mucize.
Evet,
yani çok büyük bir şey, gerçekten şaşırtıcı bir olay. Yani Allah'ın evet. yaratış delilinin çok büyük bir örneği inşallah.
Evet,
o mekanizmalar maşallah. Aslında çok daha kompleks. Yani burada detaya girmiyoruz.
Evet.
Ya bu normal kitap yazılı bunun üzerine. Nitekim evet. öyle zaten. Mesela sırf o bağışıklık hücresinden bahsetti hocam. Dün de bahsetmiştik. Doğal katil hücre deniyor. Çünkü herhangi bir durumda aktif olması gerekmiyor. O zaten böyle aktif halde geziyor ve şey diyor, öldürücü bir silah gönderiyor. Bu da bir protein. Bir kere bu proteinin özel olarak tasarlandığı, yani yaratıldığı çok belli. Allah tasarlamaz inşallah. Allah ol der ve oluverir. Gönderdiği iki tane protein var. Ya bunlar bilinenler tabii. Bir de bilimin henüz ortaya koymadığı detaylar da var. O da çok önemli.
İnşallah.
Yani bilmiyoruz hakikaten bazı şeyleri neden oldu. Mesela içinde virüsün enfekte ettiği bir hücre var. O virüsün enfekte ettiği hücreyi tanıyor bu doğal katil hücre. Nereden tanıyor? Demek ki onda bir değişiklik meydana geliyor ki zarında. Oradan tanıyor. Şimdi araştırılıyor bu konu. Tam detayları bilinmiyor. Nasıl bir değişiklik meydana geldiği. Bir protein gönderiyor. Delik açıyor protein. İşi delik açmak. Perforin adı zaten. Yani bilim adamları perforin koymuşlar. Çünkü delik açtığı için. Perforasyon delik açmak demek. Delmek bir şeyi. Perforin adını vermişler. Allah verdiriyor tabii İnşallah. O ismi. Ama onun işi delik açmak hakikaten. Gidiyor protein oraya delik açıyor ki onunla birlikte gelen başka bir protein daha var. O da içeri girebilsin diye. Granzyme onun da ismi. O da içeri dalıyor. O içeri daldı. Bu filmde gördüğümüz bütün o zincirleme reaksiyon başlıyor. Ama o hücre bu kendi kendine imha mekanizmasına sahip. O proteinlerin sırayla aktive olduğu bir mekanizma var böyle. O kendi kendine imha ediyor. O mekanizmaya sahip ama öbür hücrede onun o mekanizmaya sahip olduğunu bilip ona karşı bir protein üretilmiş. Evet. Şimdi bu tabii kusursuz bir yaratılışı gösterir. Yani ikisi de aynı akıl tarafından yaratılmış.
İnşallah.
Hem o mekanizma yaratılmış, o mekanizmanın olduğunu bilen aynı akıl tarafından Allah inşallah.
İnşallah.
O mekanizmayı başlatacak proteine sahip olarak o hücre yaratılmış ve bağışıklık hücresi olarak yaratılmış. O hücreye öyle bir özellikler verilmiş ki yabancı ve tehlikeyi tanıyabiliyor. Mesela göz hücresi tanımıyor. Evet. Göz hücresinde de aynı DNA bilgisi var. Ya da mide hücresinde ya da kalp hücresinde. Aynı bilgi var. Perforinin bilgisi de var. Granzyme denen enzimin bilgisi de var. Apoptoz bilgisi de var. Bağışıklık sistemin bütün hücrelerin bilgisi var. Fakat o tehlikeli olduğunu kavrayamıyor, anlayamıyor. Çünkü o genler kapalı duruyor onda. Onun görevi başka. O da midenin hormonlarını ve enzimlerini üretiyor. Mide içindeki besinleri sindirecek olanları. Çok aşamalı bir sistem bu böyle. Ondan sonra o sistemi başlatıyor, yok ediyor. İşte o sistem de çok özel bir sistem. Mesela içinde virüs bulunan bir hücre düşünelim. Virüsün enfekte ettiği, içi virüsle dolu. O hücre, lizis diye bir işlem var. Bir de apoptozis var. Burada gördüğümüz.
Evet.
Lizis olduğu zaman bütün virüsleri açığa çıkar onun. Gider milleti enfekte eder böyle. Viriyon deniyor hatta virüs oluşmamış hali. Yani virüs de olabilir. Gider her tarafı enfekte eder. Böyle olmuyor. Apoptoz yapıyor, içindeki virüslerle birlikte öldürüyor onu. Virüs de o sırada imha alıyor apoptoz işlemi sırasında. Ve bu muhteşem bir akıl. Bu enzimin varlığı, böyle bir sistemin bilinmesi ve bu sistemin kullanılması. Fark etmiyor yani vücut hücresi oluyor. Yani kendi vücudunun hücresi ama onun için artık virüs girmiş. O artık yabancı bir şey hükmüne geçiyor onun için. Onu gidip imha ettirtiyor kendi kendine. Maşallah, sübhanallah. Biz bunları gördükçe işte Allah'a şükrümüz artıyor. Allah'ı tesbih ediyoruz inşallah. Evet.
Muhteşem bir organizasyon var ve bunların hiçbirinden bizim bilgimiz yok. Allah bizi her an değil mi, koruması altında, kayyum sohbetiyle her an bir iştedir diyor. Gerçekten de gördüğümüz olay, incelediğimizde bu yani inşallah.
İnşallah. Mesela bir alabilir miyiz? Basit bir boğaz enfeksiyonu oluyoruz diyelim. Bakın boğaz enfeksiyonunda neler oluyor? Onunla ilgili ama çok yüzeyel böyle bakıyoruz yani bunlar hani detaya girmeden. Çünkü detaya girdiğimizde anlaşılmaz oluyor yani. Hem anlatması zor hem anlaması zor hale geliyor. Yani öyle kompleks ve muhteşem sistemler ki böyle inşallah. Bak yüzeyli olarak bile şöyle baktığımız zaman işte boğazda bir enfeksiyon görüyoruz burada. Bu kızarıklık enfeksiyonu işaret ediyor. Burada evet bu gördüğümüz mikrop hücreleri. Mikrop hücrelerin üzerinde proteinler var. Her hücrenin kendi protein yapısı vardır. Yani mikropların, bakterilerin, bizim vücudumuzdaki hücrelerin hepsinin doku özellikleri üzerinde böyle protein yapıları tarafından belirlenir. Kendine has proteinleri var. Şimdi bu bakterilerin de kendine has proteinleri var. Streptokok diye bir bakteri özellikle boğazda enfeksiyon meydana getiriyor. Bunlara da M proteini deniyor. Bakın bu gördüğünüz tüy gibi böyle. Tabi bunlar çok küçük moleküller yani burada tüy gibi gösterilmiş ama. Şimdi boğaz enfeksiyonu başladığında lenfler var bakın burada gördüğünüz. Bunlar karakolları bağışıklık sisteminin. Burada bağışıklık sistemi hücrelerini barındırıyor bu lenfler. Ve aralarında da lenf dolaşımı vardır. Kan dolaşımının dışındaki bir dolaşımdır bu. Şimdi enfeksiyon olduğunda bu M proteinleri bu lenfatik sisteme geçiyor. ve lenf nodüllerine geliyor. Bakın bir tane lenf nodülü görüyoruz. Beze diye, hani bezem şişti denir böyle. Bir topak ele gelir böyle boğazda enfeksiyon olduğunda. Orada milyarlarca B lenfositi var. Bakın bakterinin o tüycükleri geliyor buraya, M proteinleri. Buradaki milyarlarca bağışıklık sistemi hücresi olan B lenfositin özelliği her birinin ayrı bir silah yapıyor olması. Bu çok muhteşem bir sistem. Yani milyarlarca farklı silah üretiyor her biri. Bunların arasındakilerden bir tanesi mutlaka bu bakterinin yapısına uyuyor. Bu çok önemli. Bu şimdi mesela Allah'ın yaratış mucizesi. Çünkü Allah öyle bir yaratılmış ki bu antikor sistemi mutlaka bir tanesinden bir tanesine uyuyor. Ama genetik varyasyonun, yani genetik yapılanmadan kaynaklanan bir özellik bu. En başta bunun genetik bilgisi var. Onunla milyarlarca silah üretiliyor genetik bilgiyle. Onlardan biri mutlaka bir bakteriye, öbürü başka bir virüse, öbürü başka bir hücreye uyuyor.
Daha önce de dışarıdaki virüs de o da yaratılmış, yani o bilgi de yaratılmış, yani onun silahı da beraber bir bilen tarafından, değil mi? Yüce Rabbimiz tarafından bir, yani yaratılmış olması gerekiyor ki böyle uygun olsun. Yani,
yani nasıl, bir yerde bir...
Yani boşu boşuna hiçbir şey yaratılmıyor. Yani fazladan bir silah hiçbir zaman yaratılmıyor bu hücreler. Bu çok önemli. Hepsi tam olması gereken ve virüsü de karşılığında düşmanı da var. O çok...
Tabii yani bir biz bir yerde bir kilidi açan bir anahtar gördüğümüzde bak şu işe bu anahtar tesadüfen bu kilidi açtı demeyi. Kimse demez bunu. O belli ki o anahtar o kilit için üretilmiştir. Evet. Yani o kilidi açmak için. Mantık bu şekildedir. Evet. Yani mantık bu şekildedir ve doğrusu da bu şekildedir. Yani bilimsel olarak da bu şekilde. O Allah'ın yarattığını ispatlar bize zaten inşallah.
Evrimcilerin burada çok cahil olduğunu zaten burada anlıyoruz. Yani bu muhakemeyi yapamayacak durumdalar.
Evet. Aslında yapıyorlar. Mesela Ali Demirsoy diyor ki bağışıklık sistemi hücrelerinin diyor daha biz daha doğmadan diyor bu mikropları tanıyacak genetik bilgiye sahip olmaları diyor onu öldürecek silah üretmeli yaklaşık olarak söylüyorum için kain olmaları gerekir diyor. Ne demek bu? Yani önceden Allah yarattı demek. O biliyor yani onun yaratılış olduğunu. Evet. Fakat Allah diyor sırf zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Şimdi orada bir bambaşka bir ruh haline girip değil mi? Sırf yaratıcının varlığını kabul etmemek için. Çünkü söylüyor. Maymunun diyor mesela daktilo başına geçip yazması gibi ihtimaldir diyor bir proteinin oluşması. Ali Demirsoy. Evet. Ama diyor ben öbür ihtimali kabul edemem diye devam ediyorsa bu bilim adamlığı değil zaten. Evet. Çünkü o anlamış o bir kere bilim diyor. Allah'ın yarattığına götürüyor diyor ama ben kabul etmiyorum diyorsa bu artık bilim adamlığından çıkmış. Onu çarpıtıyor. Tabii, maymun diyor daktiloyu yazamaz ama diyor. Maymun diyor daktiloyu yazabilir diye ben söylerim diyor. Yani bu daktiloyu pardon insanın tarihini yazar diye ben bunu uydururum demeye getiriyor. O işte bilim olmuyor. Çünkü tesadüfen olduğunu iddia ediyor o zaman. O maymunun zaman, yani daktiloyla insanlığın tarihini yazdığını savunuyor.
Evet. O zaman bilimden ideolojiye geçmiş oluyor. Bilimi tabii bırakmış oluyor.
Ve maymun daktiloyla insanlığın tarihini yazabilir mi? Maymun
daktiloyla... Dediği de rastgele tuşlara basarak bunu yazabilmesi insanlık tarihini. Bu daha da korkuyor. Yani o kadar bir imkansızlığı. Kendisi...
Hatta bu evrimcinin komik tarafı maymunların yanında daktilo koyuyorlar. Bakalım ne yapacak diye. Ya kardeşim maymun daktilo yanından bile geçmiyor. Maymun daktilo ne bilsin daktilo ile maymun ne alakası var? Yani daktilo gidip tuşuna basar mı maymun? Tuş nedir bilmez ki. Öyle bir kavram yok çünkü yani zaten. Yani laf mı bu? Ya bunun deneyini yapıyorlar bunu görmek için. Ya bunun deney yapmaya ne gerek var? Çocuk bile bilir bunu maymunun daktilonun yanına gitmeyeceğini.
Daha sonra da masallara başlıyorlar. İşte ara geçiş formlarına hazırlar açıklamaya çalışırken de aslında iyice karmaşık bir şeyin ve çok komik bir duruma düşüyorlar farkında olmadan.
Yani öyle burada gösteriyor. Birazdan gene gösteririz. Bu sefer ya maymun daktilo yazamayız deyince bir koşul var diyor. Bir koşul. O filmi gösterelim. Neymiş o? Hamlet varmış. Hamlet'i yazdıracak bir daktilo da varmış.
Evet.
Diyor ki yani Hamlet var diyor. Hamlet'i tuşlara sen rastgele bassan da diyor mutlaka Hamlet'i yazdıracak bir daktilo var diyor. İşte böyle oluyor diyor. Lafa bak yani. Lafa bak güzel.
Otomatik gel. Zaten yazıyor. Ne yapsan yazıyor zaten.
O zaman işte yani bir akıl var demek o. Hamlet'i biliyor. Yani proteini biliyor. Biliyor. Hamlet proteine karşılık geliyorsa proteini biliyor. Proteini doğru olarak kodlamış. Nedir bu DNA? Hakikaten öyle doğru DNA var. DNA'dan üretiliyor protein. Onun varlığını kabul ediyor. DNA'nın varlığını da kabul ediyor. Ve bir aklı da kabul ediyor. Çünkü proteinin önceden protein olduğunu bilen, yani Hamlet'in Hamlet olduğunu bilen bir aklın varlığı yaratıcıyı gösterir. Yani yaratıcıyı savunuyorlar herhalde.
Bir de daktilo var. Onu yazacak o şey de var. Daktilo onda birisi var. Yani siz mesela şu herhangi bir şey, bir telefonu kendi kendine oldu der misiniz? Onu değil mi? Üreten bir bilim adamı var. O daktilo da bir şekilde bilim adamı tarafından yarıp, yani bir şey oluşmuş yani orada. Onu akledemiyor.
Yani illaki bir bilince, bir akla, bir kuvvete, bir kudrete illaki gerek duyuyor bir sistem. Hele ki protein gibi çok kompleks bir sistem, hücre gibi zaten binlerce işlemi çok büyük uzmanlıkla yapan çok kompleks bir fabrika ki zaten ihtiyaç duyuyor. Zaten o bir aklın ürünüdür ki orada biz aklın ürünüdür, tesadüfen olmuştur gibi tartışma zaten yapmıyoruz. Evet. Biz o hücrenin, yaratan Allah'ın kudretinin ne büyük olduğunu görüyoruz. Ya zaten bunu görüyoruz. Yani zaten tesadüften olduğunu zaten tartışmak akıl dışı. Zaten biz bunu anlatmıyoruz da. Böyle bir şeyin tartışmasını yapmıyoruz. Sadece biz zaten hücredeki aklı anlatıp Yüce Allah'ın büyüklüğünü anlıyoruz inşallah.
Yani. Anlıyoruz ve anlatıyoruz.
Anlatıyoruz,
zaten
evet.
Zaten bunların bütün bunların Yüce Rabbimiz tarafından yaratılmasının sebebi Allah'ın yüceliğini kavramamız ve onu tespih edebilmemiz.
İnşallah. İnşallah. Şimdi ondan bahsettik, madem gösterelim. Çünkü hakikaten ibretlik. Yani ne kadar mantıksız, ne kadar bilime, akla evet. aykırı bir safsata olduğunu görsünler Darwinizmin. Herkes inşallah. Bakın. Şimdi protein, biraz önce dedik Ali Demirsoy maymun yazamaz diyor, daktiloda diyor. Onun için diyor, yani aslında imkansızdır ama diyor ben Allah'ın yarattığını kabul edemem diyor. Evet. Şimdi onlar da maymunun nasıl daktiloda yazdığını açıklamak için böyle bir açıklama getiriyorlar. Nasıl tesadüfen, güya tesadüfen olduğunu anlatacak ama tesadüfen olamayacağını anlatıyor aslında. Şimdi dinleyelim.
Bu şempanzenin o daktiloyu rastgele kullanarak, tuşlarına basarak Shakespeare'in Hamlet'ini yazma ihtimali de o bahsettiği ihtimal kadardır. Ancak öyle bir daktilo düşünün ki şempanze ancak ve ancak doğru harflere bastığında şey yapabiliyor, kağıda harf aktarabiliyor Hamlet için. Dolayısıyla onun uzun bir süreç içerisinde...
Bakın Ender Elvacıoğlu bile şaşırıyor. Ne anlatıyor diye. Orada da şaşkın şaşkın bakıyor. O kadar da biliyor gözündeki ifade.
İçerisinde o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Rahatlıkla uzun bir süreç içerisinde Hamlet yazma ihtimali vardır. Ya ihtimalden öte bu Hamlet'i yazar.
Peki Hamlet'i ona üfleyen kim? Hamlet'in yazıp da ona üfleyen kim?
İşte onu söylüyorum ben. O maddi
Hamlet'i yaratan kim? Sonuçta Hamlet bir eser.
Hamlet bir eser ama bakın Hamlet'i yaratan o seçilimsel sadece harflerin, doğru harflerin seçilmesini sağlayan, doğru harflerin şöyle söyleyeyim hayatta kalmasını ve üremesini sağlayan doğal süreçtir.
Peki ben
doğal
size söyleyeceğim.
Şimdi burada bakın mantık sefaletine bakın. Diyor ki ya orada bir akıl var diyor ama o akıl diyor tesadüftür diyor. Yani işte doğal seçilimi kastediyor burada. Şimdi doğal seçilim dediği taş, toprak, su. Hamlet'i belirleyecek yani bir proteinin yapısını, bütün amino asit dizilimini belirleyecek ve sadece proteini yaptırtacak. Yani DNA'yı yapacak yani demek haşa. Değil mi? Cansız atomlar, doğa. DNA'dan kopyasını çıkarttıracak ve proteini ürettirecek ona zorla. Yani protein diyor başka türlü üretilemez diyor. Yani Hamlet olmaz diyor, protein olmaz diyor. Evet. Onun için diyor daktilonun diyor tuşlarına diyor bunun programlanmış olması gerekir diyor. Yani bu DNA'yı kastediyor. Doğru dizilimi var orada ve mecburen ona protein yaptırtıyor zaten o. İşte bu yaratılış zaten. Evet. Onu kabul ediyor yani aslında onu anlatıyor. Ama bunu sanki tesadüfmüş gibi anlatmaya çalışıyor. Tabii kendi de inanmıyor söylediğine. Onun için Ender Elvacıoğlu zaten şaşkın şaşkın bakıyor. Sen artık ne yaptın diye işin çivisini çıkardın gibi bakıyor yani böyle. Ama işte bu yani Darwinizmin durumunu gösteriyor.
Şöyle diyor ki yanındaki kendisi zaten söylüyor. Ama diyor milyonlarca yılda oldu bu diyor. Öbür yanındaki de diyor ki milyonlarca hatta milyarlarca yıl sürdü bu diyor. Halbuki milyonlarca yıl sürmesi, milyarlarca yıl sürecek bir süreç bütün canlılar için aleyhinedir. Zaten süre canlıların aleyhine işlenmiş süredir. Canlılar süre ilerledikçe ölüme daha çok yaklaşır. Evet. Zahiren değil mi? Allah her canlıya bir ömür biçmiştir. Ve süre ilerledikçe canlı ne olur? Ama her canlı yaşlanma sürecine girer. Vücut fonksiyonları yavaşlar ve ölür. Öte taraftan bizim Hamlet'te kastettiğimiz, yani Hamlet'te bu konuda su geçen şey bir tane protein. O protein eğer olmazsa canlı zaten ölüyor. Zaten yaşayamıyor. Zaten yok. Canlı zaten orta yok. Diyor ki bir de milyonlarca yılda daha Hamlet'i yazacak. Evet. Kim yazacak? Ölü canlı yazı yazabilir mi? Yazamaz.
Hayır, şunun gibi.
Yani, nasıl olacak? Zaten olamaz. Yani süre aleyhine işleyen bir konu her
zaten
zaman.
Zaten entropi var.
Evet.
Biz mesela yani bütün kitabı oluşturan harfleri, hiçbir harf tesadüfen oluşmaz. Hepsinin biz alalım verelim. Yani mesela her harften sınırsız sayıda olsun böyle milyonlarcası olsun ve bir kitap oluşturan bütün harfleri versek evrimcilere. Bunları yan yana bıraksalar. Bu harfler milyonlarca yıl içinde yan yana gelip kitap oluşturur mu? Tabii ki oluşturmaz. Öyle durur. Milyonlarca yılda durmaz ayrıca. Hemen bozulur yani, değil mi, kağıtta, evet, mürekkepte. Yani amino asit zaten hemen parçalanıyor doğada. Evet. Hadi parçalanmadığını varsayalım. Öyle durur yani, hiçbir şey olmaz. O protein meydana getirmez. Proteinleri, çünkü yani bu bilimsel bir gerçek. Bu arkadaşların hiçbirinin genetikten, moleküler biyolojiden haberi yok. Ya bu kadar bilgisiz olmaları hayret verici. Evet. Ve bu kadar bilgisiz kişileri de böyle çıkartıp konuşturmaları, o da hayret verici zaten yani.
Bunlara ünvan vermeleri de hayret verici.
Hayret verici.
Kim veriyor? Tabii yani birbirlerine.
Genetiği, evet, biraz bilen birisi. Evet. Yani bakın, bizim anlattıklarımızı biraz dinleyen, o yani böyle bir parça yüzeyel genetik öğrenmiş oluyor tabii yani genetik bilimini. Proteinlerin nasıl sentezlendiğini. Hemen bilir bunu yani, proteinleri sadece proteinler sentezliyor. Ya bir proteinin oluşması için mutlaka başka proteinlerin zaten var olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. Mutlaka DNA olacak ki doğru dizilimini o proteinler DNA'dan çıkarıp dizsinler ve protein sentezlesinler. Bu da yetmiyor. Enerji gerekiyor mutlaka, enerji santrali. Canlı bir hücre gerekiyor mutlaka.
Üstelik RNA ile DNA aynı yerde aynı anda olması gerekiyor.
Hepsinin aynı anda, evet.
Yani zaten bu kesinlikle o anlattıkları şeyin tamamen dışında bir şey. Tam tersi.
Yıkıyor. Yani bir protein, evet, bile tesadüfen olamıyor zaten. Evet. O anlama geliyor. O anlama geliyor diyor. Öyle yani. Evet, bilim bitti zaten. Darwinizm burada çöktü. Zaten o da kabul ediyor. Şimdi bu Hamlet örneği aslında tam onu kabul etmesini gösteriyor. Evet. Bakın, Hamlet tesadüfen olamaz diyor. Olamaz diyor. Mutlaka diyor, onu yazdıracak bir özel düzenek, daktil olması gerekir diyor. Ona programlanmış olması gerekir onu diyor. Yani DNA olacak diyor.
Evet.
DNA'dan onu yazdıracak diyor. Proteinden olması. Yani hepsi tek tek o anlama geliyor. Normalde bir proteinin tesadüfen olamayacağını, Allah tarafından yaratıldığını bu sözleriyle kabul ediyor. Sadece bunu işte böyle kafa bulandırmak için değişik kelimeler seçtiği için tercüme etmek gerekiyor.
Evet. Yani bir de her seferinde doğruyu seçen doğruyu, ama diyor ki her seferinde diyor sadece doğru harfi bastığında diyor yazan bir düzenek olması lazım diyor. Yani bu ne demek? Her adımda, her seferde ancak doğru işlev olursa canlılık denen konu oluyor. Demek ki bir adımda bile bir yanlışlık olduğunda canlılık olmuyorsa,
evet,
ve bu arkadaşın tarif ettiği gibi bir düzenek de öyle hayali daktilolar falan da olamayacağına göre, evet, buradaki akıl tamamıyla Allah'a aittir. Evet. Allah, değil mi, canlılığı her an bütün doğruları o kontrol ederek ve yaparak inşallah ikame ettirmektedir.
Bunların yaptıkları aslında bu tuzak, yani kurdukları Allah'ın varlığını inkar etmek için kurdukları bu tuzak aslında... Hocamızın yaptığı sadece proteinin tesadüfen olmayacağını göstererek insanlara bu tuzağa tepelerine çökmesine sebep oldu. Bununla ilgili de Nahl suresinin 26. ayetine bakın, Yüce Rabbimiz şöyle diyor. Kolmuş şeytanın Allah'a sınırıp, onlardan öncekiler hileli düzenler kurmuşlardı da Allah'ın azabı emri onların kurdukları yapıların temellerine geldi. Böylece üstlerindeki tavan tepelerine çöktü. Yani çok önemli, bakın sadece ters bir piramit gibi düşünün. Sadece proteini çekti hocamız. Evet. Koskoca bir faşizm, Marksizm, Darwinizm, her şey bir anda tepelerine çöktü. Çünkü sadece bir protein çekmek bütün her şeyin tesadüfen olamayacağını, yüce Rabbimizin her şeyi yarattığını açıklayan çok önemli bir delil inşallah.
Ben de bir ayet okuyayım. Tabii kimseyi kastetmiyoruz burada ama.
İnşallah.
Genel olarak tabii Darwinizm mantığı Allah zaten Kur'an'da bildiriyor yani nasıl... Sonsuz cehennemi var Allah'ın ve Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Çünkü onlar atalarını sapık kimseler olarak bulmuşlardı. Kim mesela Darwinistlerin ataları, yani Darwinizmin ataları? Charles Darwin, Lamarck, Mısır'daki Firavun, Sümerler, hepsi sapıktı yani böyle tesadüfen olduğuna inanıyorlardı. Değil mi? Sapmışlar, doğru yoldan sapmışlar. Kendileri de onları izleri üzerinde koşturup duruyorlardı diyor Allah. Onun üzerinde koşturuyorlar. Sümerlerden kalma, Firavun'dan kalma, değil mi? 19. yüzyıldan kalma bu abuk sabuk iddialar üzerine. Ant olsun diyor Allah, onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Yani inançsızlık bütün tarih boyunca var. Yani evet. Hazreti Adem'den itibaren inananlarla inanmayanların bir mücadelesi var. Ant olsun biz onlara uyarıcılar göndermiştik. Her devirde uyaranlar oluyor. Darwinizmin yanlışlığını anlatan, hayatın tesadüfen olmayacak. Hazreti Musa ilk önce yaratılışı anlatıyor zaten. Allah Firavun'a gönderiyor. Değil mi orada?
Evet.
Rabbimizin yarattığını söylüyor, asasını atıyor ve yutuyor onların. Bir anda canlı yılan oluyor. Yaratılışı ispatlıyor orada. Kesinlikle. Firavun da ilginç olarak onun üzerine zaten şeyi söylüyor. O zaman diyor, ilk nesillerin durumu neydi o zaman diyor.
Evet.
Yani ondan öncekiler diyor, nesiller diyor, evrimleşti anlamında söylüyor onu. İlk nesillerin durumu nedir o zaman diyor. O zaman da Hazreti Musa ayette cevap veriyor, yaklaşık olarak söylüyorum inşallah. Mealen yani inşallah.
İnşallah.
Allah affetsin. Mealen söylüyorum inşallah. Onun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır diyor. Yani önceki yaşamış olan canlıların bu fosil bilgisidir değil mi?
Allah. Evet.
Fosil bilgisine işaret var inşallah. Onların durumu diyor Rabbimin katında bir kitaptadır diyor. Bir kitaba işaret var. İnşallah. Bakın yaratılış atlası da işari olarak yani inşallah. İnşallah. Bu bilgiyi barındırıyor. Önceki nesillerin bilgisini içeriyor evet. değil mi? O Hazreti Musa'dan işaret edilen inşallah, ayette işaret
bütün
edilen.
Canlılar,
önceki nesillerin canlılar. Durumu işte evet. bakın 500 milyon yıl önceki hali, 250 milyon yıl önceki hali tabii. ne durumdaydı?
Her bir alem
şimdi
var
ne durumda? Evet. Şimdi ne durumda? Rabbimin katında bir kitaptadır diyor. Allah yaratır yani. Hocamızı vesile etmiştir Allah.
İnşallah.
Ama yaratılış atlasını yaratan Allah'tır inşallah. İnşallah. Ve bir kitapta işte bu böyle bir kitap inşallah yaratılış atlası da. Ve fosiller bunu ispatlıyor.
Evet. İnşallah.
Ve Allah sonunda Saffat suresi 73. ayette, Saffat suresi 69-73'tü bu ayetler inşallah. Uyarılanların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak diyor Allah.
İnşallah.
Yani sistemleri yerle bir oluyor tabii inşallah. Evet. Çünkü bu bilime aykırı, mantığa aykırı fosiller var, proteinlerin oluşmasının imkansızlığı. Çöktü Darwinizm inşallah. İnşallah. Artık bundan sonra böyle bir zorlamanın alemi yok. Yok maymun daktiloda bilmem ne yaparmış, şunu tuşa basar mıymış, basmaz mıymış falan. Zırva bunlar evet. yani böyle. O da inanmıyor.
Teferruat.
Kimse de inanmaz yani böyle bir şeye zaten. Yani bir direnmenin de alemi yok. Değil mi inşallah? Ve bu böyle hani ideoloji ama Allah'a karşı sorumluluk getiren bir ideoloji. Evet. Yani batıl bir din oluyor. Çünkü Allah değil mi? Dünya hayatını bir amaç için yaratmış.
İnşallah.
İman edenlerle etmeyenlerin ayrılması. Çok açık yani akıl, mantık. Herkes Allah'ın varlığının farkında.
İnşallah.
Allah zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor.
İnşallah.
Onun da tabii karşılığı sonsuz azap oluyor o zaman. Allah'ın evet. sonsuz adaleti var inşallah.
İnşallah. Biraz önceki bahsettiğim ayetten, okuduğum ayetin devamlı şöyle diyor dediğin gibi. Konmuş yatan Allah'a sınırım. Sonra kıyamet günü onları Allah kıyamet gününe aşağılık kılacak. Ve diyecek ki haklarında düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede? Yani nerede? Hani yaratmada ortak hani ben yalnız tesadüfen oldu diyorlar ya. Ortaklar ortaya koymaya çalışıyorlar yaratmada. Ama nerede diye soracak Allah. İlim verilenler de diyecek ki, ilim verilenler bugün gerçekten aşağılama ve kötülük kafirlerin üzerinedir. İnşallah.
İnşallah. Tabii başka yine bir ayette okuyalım inşallah. Allah şöyle buyuruyor. Şeytanla Allah'a sığınırım. Bu putlar ise, şimdi Darwinizm bir put.
Evet.
Onu ne diyor? Doğal seleksiyon haşa, doğa putu, doğayı yaptı diyor. Cansız atomların yaptığını iddia ediyor. Madde kendi kendini organize eder diye. Bu putlar ise sizin ve atalarınızın, ataları 19. yüzyıldakiler, Sümerler, Firavun döneminde Firavunlar, eski Yunanlılar değil mi? Sizin atalarınızın kendi istek ve öngörünüze göre isimlendirdiğiniz isimlerden başkası değildir.
Evet.
İçi boş isimler bunlar. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Tek bir delil yok. Bütün 350 milyon fosil Allah'ın yarattığını ispat ediyor. Proteinlerin oluşmasının imkansızlığı Allah'ın yarattığını ispat ediyor. Genetik, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, paleontoloji, karşılaştırmalı anatomi hepsi Allah'ın yarattığını ispat ediyor. Hiç delil yok evrimle ilgili. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin alçak heva, istek ve tutku olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Yani, zan ve tahminle uyduruyor. Yani da öyle olmuştur diyor. Bu genin atası budur diyor. Bence diyor balığın atası budur diyor mesela böyle. Atıyor. Evet. Zan ve tahminle. Nefsi onu istiyor. Yani haşa Allah'ın varlığını inkar etmek için.
Evet.
Söyle Kant diyor bunun atası olmuştur diyor. Sonra Söyle Kant'ın dirisi yakalanıyor. Pardon diyor. O zaman o değildir diyor. Tiktaik Rozer olsun diyor. O da nasıl sahtekarlık yaptığını anlatıyor. Adam çıkmış. Nasıl Tiktaik Rozer'i hazırladığını sahtekarlığını anlatıyor. O yanlış olunca o zaman pardon diyor. O da değilse diyor. O zaman budur diyor böyle. Yani işte bu yani böyle.
Bazıları da pardon demiyor. Sadece yalan uyduruyorlar. Sonra yalanları açığa çıkarınca o zaman pardon diyorlar. Yani özellikle yalan. Mesela bunlardan birisi Piltdown adamı. Mesela Nebraska adamı. Onlardan bir tanesini mesela Piltdown adamı sahtekarlığı.
Nebraska
adamı sahtekarlığı. Bunlardan biri Piltdown adamı sahtekarlığı. Bunlardan biri. Bakın burada Nebraska adamında sadece bir domuz dişi buluyor adam. 1922 yılında Amerika Doğa Tarih Müzesi Müdürü Henry Fairfield Osborne, Batı Nebraska'daki yılan deresi yakınlarında Pliyosen dönemine ait bir azı dişi buluyor sadece. Bu diş fosili iddiaya göre insanın ve maymunun ortak adası olarak bütün gazetelerde, dergilerde yayınlamaya başlıyorlar. Bulduk diye. Ama sonra Nebraska adı verilen bu fasulyenin sözde bilimsel ismi de hemen üretiliyordu biliyorsunuz. Bu Latince bir isim koyarak Hesperophytocus, Harold Cook diye, Cookie diye bir isim koyuyorlar. Söylenmesi bile zor. Böyle olunca tabii bilim insanlar diyor ki bilim adamı dediyse bu da karmaşık bir isim. Demek ki bu doğrudur diyor. Evet. İnsanları bu şekilde ezip kandırmaya çalışıyorlar. Bakın bir tek dişe dayanarak Nebraska adamın kafatası ve vücudunun rekonstrüksiyonları çizilmeye başlıyor. Sadece dişten. Yani siz bir tane diş bulduğunuzda mesela benim dişini buldunuz. Benim nerede yaşadığım hakkında bilgi şey yapabilir misiniz? Veya nasıl bir evde yaşadığım, çevremde neler var, hangi ortamda, çölde mi yaşıyorum, dağda mı yaşıyorum, nerede yaşadığım,
yakınların nasıldı, kaynatan nasıldı?
Böyle bir şey söyleyebilir misiniz? Bunları bile. Adamların yani komedi dünyası gibi. Bunlarla ilgili birçok şey çiziyorlar.
Bütün ailece evet. Çizmişler oraya.
Bütün eşinin çocuklarının bakın görüyorsunuz.
Bacanak, kayınço hepsi orada.
Burada hepsini görüyoruz işte. 24 Haziran 1920 tarihinde sayısında biliyorsunuz Illustrated London News dergisinin 24 Haziran 1922 sayısında bunu koydular.
Atmanın da bu kadar evet. Olur yani.
Sonra ne oldu? Domuz dişi olduğu anlaşıldı.
Pardon dediler.
Pardon dediler hemen.
Hemen başka bir sefer geçiyorlar bu sefer.
Yani... Bakın 1920'de iskeletin öbür parçaları da bulundu. Bulunan yeni parçalara göre bu dişin ne maymuna ne de insana ait olduğu dişin
domuz dişi
olduğu ortaya çıktı. Ve soyu tükenmiş bir canlıya ait olduğu çıktı. Bakın bütün bu çizimler de tamamen hemen ortadan kaldırıldı. Hemen dergilerden yok edildi. Bakın William Gregory bu yanılgı duyulduğunda Science dergisinde yayınladığı makalesinde şöyle bir başlık atmış. Görüldüğü kadarıyla Hesperophytocus'un ne maymun ne insan diyor. Kadarıyla yani bunu kendisi de zaten itiraf ediyor.
Pardon. O zaman diyorlar bu diyorlar.
Evet.
O da yanlış çıkıyor. Diyorlar pardon. O zaman işte Astropitokus bilmem ne olsun evet. Falan diye böyle çıkıyorlar. Bakın Allah ayette biraz önce okuduğum ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir diyor. Hiç delil yok. Evet. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin alçak heva, istek ve tutku olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Tam İnşallah. Uyduruyorlar yani. Evet. Zanla, tahminle, yalan söylüyorlar. Allah şöyle buyuruyor aynı ayette. Oysa andolsun onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. Evet. Hazreti Mehdi inşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi yeryüzünde. Onun için artık Darwinizm ve materyalizme geçit yok. Darwinizm ve materyalizm yerle bir dünya çapında.
İnşallah.
Hazreti Mehdiyet'in zıl ve gölgesiyle inşallah.
Yeni bir tane daha makale çıktı ya Nature'da. Bu Kısyan ismi tabii Kısyan Tingia isimli bir yeni kuş fosili. Bir kere kuş fosili zaten denmesi konuyu bitiren bir şey de. Archaeopteryx'ten 5 milyon yıl daha büyük. Onun abisi işte onunla pençeye benzer yapıları var kanatlarında. Hemen tabii Darwinci medya Archaeopteryx'ten daha eski. Hem de dinozorlar çağında yaşıyor. İşte hafif dişleri falan da var. Tüyleri de var kanatlarında. Artık siz gerisini anlıyorsunuz.
Senaryoyu hemen yazmaya başlıyor, oturuyorlar.
Evet. Ama yani Archaeopteryx ile ilgili zaten bütün açıklamaları biz yapmıştık. Evet. Bununla yine aynı açıklamalar söz konusu. Bakın aynı dönemlerde yani Jura döneminde yaşayan bir tane fosil gösteriyorum. Confiscationis. Bu tam 140 milyon yıllık bir fosil ve uçan bir kuş. 140 milyon. Yine dinozorlar döneminde yani o kuşlarla birlikte uçan bir kuş. Demek bu.
Ama aynı özelliği var. Önemli özelliği. Ağzında diş yok bunun.
Evet.
Evet.
Çünkü Archaeopteryx'e ağzında diş var. Dolayısıyla kuş değil diyorlardı ki bütün özellikleri de bir kuş. Normal. Allah dişli kuşlar da yaratmış yani. Evet. Tamam bugün yok ama eskiden varmış. Bu aynı dönemde yaşıyor. Mükemmel kuş. Ağzında diş yok. Ne oldu? Aynı dönemde yine dişsiz kuşlar da var. Bu kadar inşallah. Evet.
Bir de buradan nereye geldi? Buraya gelene kadar yani bu sadece bir şey bulup bunu empoze etmeye çalışıyor. Mesela buraya gelene kadar seyircilerimiz şunu anlaması açısından yani dinozordan kuşa nasıl geçildiğini anlatırken de çok komik durumdalar. Mesela diyor ki bir dinozor yumurtladı diyor. Kursureyer teori ve Arboreyer teori diye iki teori ortaya koyuyorlar. Bunlardan biri diyor ki dinozor yumurtladı oradan kuş çıktı diyor. Yani dinozor yumurtluyor kuş çıkıyor içinden ve uçuyor. Diğer teorileri de ortaya koydukları dinozorlar sinek yakalamak için yiyecek yakalamak için ellerini birbirine çarparken tüyler çıktı, kanatlar oluştu ve buradan da uçarak gittiler diyor. İkisi de ilkokul 5. sınıftaki çocuğun bile, değil mi? İlkokul 1. sınıftaki çocuğun bile güleceği iki teori üretiyorlar. Zaten bir de yaptıkları bu şeyde teoride Yani ortaya koydukları bu komik iddiada zaten uçan bir canlı var. Bu uçan canlı normal bir kuştan da çok kompleks bir canlı. Sinek. Saniyede 500 kere kanat çırpabiliyor bu hayvan. Yani buraya gelene kadar bu sadece detaylandırıp insanların kafasını karıştırıp yani sanki böyle bir olay yaşanmışı insanlara empoze etmeye çalıştıkları bir durum aslında.
Evet. Yani bu zaten şimdi bakın bir fosil daha var. Bunu hep örtbas ediyorlar. Proto Elvis diye. 220 milyon yıllık, 225 milyon yıllık bir fosil ve kuş fosili. Ve kuş olduğunu evrimciler de kabul ediyor. Bakın mesela bir örnek okuyayım. Mesela bu gösterdiğimiz 140 milyon yıllık, 225 milyon yıllık bir fosil dinozorlardan da daha eski. Yani dinozorlardan kuşlar çıktı diyor ama ondan daha eski zaten kuş fosili var. Smithsonian Enstitüsü'nden Nathan diye birisi diyor ki, Darwinist, Proto Elvis gelişmiş bir lades kemiğine, lades kemiği kuşlarda bulunan uçuş kaslarının yapıştığı göğüs kemiği. Kuşlarda uçmaya yardımcı olan göğüs kemiğine içi boş, yani böylece hafif kemiklere ve uzun kanat kemiklerine sahiptir. İçi boş kemikler kuşlarda oluyor. Çünkü hafif oldukları için uçabiliyorlar. Demek ki dinozor değil, bir kuş. Kulakları bu kuşların ses çıkararak haberleştiklerini göstermiştir. Çoğu dinozor ise sessizdir. Yani mükemmel bir kuş diyor. Darwinistler söylüyor bunu. Yine bakın Reinhard Junker, Juncker yani Almancası ve Siegfried Scherer. Bunların ikisi de Darwinist, Alman biyologlar. Diyorlar ki Proto Elvis ile ilgili olarak. İkisi Darwinist olmasına rağmen. Archaeopteryx'in Proto Elvis'ten 70 milyon yıl daha genç olması nedeniyle bunun evrimin kör bir dalı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yaratılışı savunanların ileri sürdükleri gerçek geçiş formlarının olmadığı, sadece mozaik formların bulunduğu düşüncesi güçlenmiş bulunmaktadır. Bitti.
Evet, Proto Elvis'in gösteriyorum. Pardon.
Proto Elvis'in günümüz kuşlarına pek çok yönden benzemesi kuş ve sürüngen boşluğunu daha da belirgin duruma getirmiş bulunuyor.
Evet. Evet, Proto Elvis.
Mükemmel kuş. Zaten şey diyor, Alan Fedurce var.
Evet.
Hepsinin ağa babası bu kuşların uçuşunun orijinini açıklamaya çalışan Darwinist, ornitolog deniyor bunlara. Yani evet. Özel bilim dalı sırf ona bakıyor. Yani kuşlar nasıl ortaya çıkmışlar, uçuş nasıl başlamış. Onunla ilgili bir Darwinist adam ve dünyaca ünlü bir Darwinist. Alan Fedurce diyor ki, kuşların diyor dinozorlardan oluştuğu, evrimleştiği iddiası diyor 20. yüzyılın en büyük utancı olacaktır diyor. Evet. Utanın diyor. Utanmıyor musunuz diyor yani böyle. Bir Darwinist söylüyor bunu. Dünyaca ünlü bir Darwinist.
Evet.
Şimdi böyle onun için hoplayıp sıçamasınlar. Yok Astrolopithecus, evet. Harold Cookie bilmem ne falan filan. Hikaye bunlar.
Evet, diğer bilim adamı da Kansas Üniversitesi'nden bir bilim adamı. Larry Martin, o da bu konuda çok uzman birisi. Diyor ki Martin, evrim bu konuda düştüğü açmaz ve komik durumu hakkında. Doğrusunu söylemek gerekirse diyor, eğer dinozorlarla kuşların aynı kökenden geldiklerini savunuyor olsaydım diyor, bunun hakkında her kalkıp konuşmaya çıktığımda gerçekten çok fazla utanıyor olacaktım diyor. Yani utanılacak bir şey olarak söylüyor bu iddiaların. Artık onlar da bunu itiraf etmiş durumda.
Evet, şimdi ilk yarı için süremiz bitti. Kısa bir aramız var. İnşallah ikinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah.
Evet. Yani evrimcilerin sahtekarlıkları saymakla bitecek gibi değil. Mesela bir büyük örnek daha verelim. Bunlar çünkü herkesçe bilinen örnekler olduğu için ve hala bazı cahiller tarafından kullanılmaya çalışılıyor. Bu yüzden deşifre etmek önemli. Mesela bunlardan biri de Tiktaalik Rosea. Bakın mesela şimdi burada MTV MSNBC'de yayınlanan haberde başladık mı?
Şu an yayına bu görüntüyü kim şu an evet ekranda
yayınlamış, evet.
Yanlış şey yaptık.
NTV MSNBC'de yayınlanan
neyse başka görüntüydü ama hayırlısı vardır. Fosilleri göstermişsiniz. Balık fosillerini. Evet. Hocam.
Bakın NTV MSNBC'de yayınlanan bir haberde balıklar neden karaya çıktı diyor.
Evet, yani fosillerden bir görüntü seyircilerimiz görmüş olarak.
Evet, fosiller. Fosil nasıl çıkartılıyor? Gerçek fosiller hepsi. Evrimi yalanlıyor zaten.
Evet.
Gerçek fosil.
Tabii daha önce ne diyorlardı? Fosiller daha önümüzde çok şey var. Daha katmanların çok az açıldı diyorlardı. Darwin'in zamanında ondan sonraki bilim adamları. İleride bulunacak diyorlardı ara geçiş formları. Günümüze kadar evet. Biliyorsunuz %99'u açıldı bu fosil katmanların. Birçoğu da hocamızın bu kitabında mevcut. 350 milyon kadar fosil bulundu. Bunların hepsinde hiçbir ara geçiş olmadığı çok açık bir şekilde ispatlanmış oldu. Bundan sonra yani ara geçiş formu bulduk diyecekleri bir şey yok. Çünkü neden? Yani fosiller, yani ara geçiş formu dediğimiz şey ne? Elimizde mesela deniz yıldızı fosili var. Milyon tane. Milyon tane de mesela deniz yıldızı balık oldu diyorlar değil mi? Milyon tane de balık fosili var. Aradaki o süreç ise milyarlarca yıl olduğunu iddia ediyorlar. Ve bu milyarlarca süreçte yarı balık, yarı deniz yıldızı ne kadar fosil olması gerekiyor? Trilyonlarca olması gerekiyor. Ama bunlardan bir tane bile bulamıyorlar. Hani bu biraz önce bunu gösterdiğimiz o ara geçiş formları, Nebraska'da mı işte diğer kuş fosili, Archaeopteryx fosili. Sadece bir tane bir şey buluyor ki o da gerçek, zaten gerçek bir fosil. Yani kuş fosili ve balık fosili oluyor. Aradaki hani o ara geçiş formu, yarı deniz yıldızı, yarı balık fosili.
Evet.
Nerede yarı kuş, yarı dinozor fosili? Bunları iddia ediyorlar ama zaten bütün %99'u açılmış bu katmanlar.
Evet. Bir de çok enteresan, hiçbir zaman bulunmamış ki ara geçiş fosili. Benzeri bir şey de bulunmamış, ima da edilmemiş.
Evet.
Yani şey olarak, yani hile olarak sırf böyle mesela Pitan adamı gibi, Nebraska adamı gibi veya Tiktaalik Rozai gibi sırf sonradan imal ederek bu ara geçiş fosili diye yalan olacak şekilde iddialarda bulunmuşlar. Ayrı konu ama Darwin zamanında dahil olmak üzere zaten ara geçiş fosili hiç yok.
Evet.
Ve o zaman da bilinen bir konuydu. Neye göre bu arkadaşlar evrim teorisinin varlığını ilan etmişler? Değil mi? Nasıl mesela Charles Darwin ortaya atıyor? Evet. Hayret.
Allah'ın... Sahtekarlık yapıyorlar.
Ya o zamanki tabii evet. Yani teknoloji de çok altta, yani mikroskop denen bir elektron mikroskobu var şu anda. O zaman bakıyorlar hücreyi bir su dolu baloncuk olarak görüyor. Şu anda baktığımızda ne biraz önce anlattığımız o virüslerin, değil mi? Enzim, DNA, RNA her şeyi net bir şekilde görüyoruz. Orada ayrı bir dünya olduğu ortaya çıkıyor.
Evet,
yani bu aradaki fark, teknoloji farkı. O...
Bir de sahtekarlıkları bunların yani saymakla bitecek gibi değil. Ne zaman ortaya çıksalar, kayıp halka bulundu, işte yok bilmem kimin atası bulundu diye mutlaka yalan söylüyorlar ve sahtekarlık yapıyorlar. Evet. Mesela bakın şimdi burada yine basında çıkan bir haberi görüyoruz. Burada balıklar neden karaya çıktı diyor haberde. Yüzgeçlerin ayağa dönüşmesi sürecine ilişkin genetik şifreler çözüldü diye böyle. Altta da diyor ki işte Tiktaalik adlı bir fosil üzerine yapılan incelemeler ilk dört ayaklı kara hayvanlarının balıkların yüzgeçlerinin giderek ayağa dönüşmesiyle ortaya çıktığını gösteriyor diyor. Şimdi burada yani ne diyor? Balık diyor kara canlısına dönüştü diye iddia ediyor değil mi? Bakın şimdi bu Tiktaalik Rozea'nın hazırlanışını nasıl olduğunu gösterelim. Tiktaalik Rozea'ya bir kere yine Latince bir isim vermişler ki bilimsel gözüksün diye. Bir tane fosil buluyorlar. Burada gördüğünüz gibi bir kafa. Kanada'da yapıyorlar çalışmalarını. 5 yıl süren bir çalışma sonunda sürekli olarak mükemmel balık fosilleri buluyorlar. Onun için diyorlar ki bakın bu diyorlar yaptığınız çalışmaları için tam bir başarısızlıktı ifadesini kullanıyorlar. Çalışmaları yapanlar kendi ifadeleri şöyle diyorlar. İlk yıllar sürekli büyük bir başarısızlıktı. Niye başarısızlıkmış bakalım. Sadece deniz canlılarının fosillerini buluyorlardı. 2000'de bol miktarda tam eksiksiz balık iskeletleri bulmaya başladılar. Ve her yıl daha da derini kazmaya başladılar. Sonunda 2004'te Tiktaalik adını verdikleri fosili buldular. Zaten böyle bir fosil bulacaklarını hep hayal ediyorlardı. Bakın hep başarısızlık. Niye başarısızlık der? Tam ve mükemmel fosillere başarısızlık diyor. Niye başarısızlık der ki? Çünkü evrim iddia ettiği ara geçiş formları yok ki.
Aradığı şey inkar.
Bu fosil bu. Pardon. Üç boyutlu şeklinde göstermiş olduk. Evet.
Evet burada şimdi buldukları kafa bu. Günümüzde yaşayan bir timsah türünü görüyoruz. Çin'de yaşayan Alligator sinensis. Bakın birebir aynısı. Yukarıda gözleri, yassı kafa. Hareketli bir boyun yapısını görüyoruz burada. İşte canlı hali bu. Fosilin birebir aynısı, kafa fosilinin. Şimdi bu fosilin ilk bulunduğu an. Fosilin bulunduğu anın resmini görüyoruz. Sadece bir kafa var burada. Gövde ve boyun yok değil mi?
Evet.
Devam edelim. Laboratuvarda bakın çalışma yaparken fosili bulduktan sonra yine sadece bir tek kafa görüyoruz burada. Gövde yok, boyun yok değil mi?
Evet.
Birdenbire bakın bir gövde eklendi fosile. Şimdi bakın, laboratuvarda var mı böyle bir gövde? Yok. Birdenbire gövdeye boyun ekleniyor. Boyun ve gövde eklendikten sonra bu başa bu sahte çizimler ortaya çıkıyor. Bakın, güya yürüyen, yarı balık, yarı sürüngen. Yani karaya çıkmaya hazır, yürüyen bir balık gibi böyle. Araya da koymuşlar böyle gördüğünüz gibi.
Kuyruk çiziyorlar sonra.
Sanki arada bir içi varmış gibi. Hayali bir de kuyruk eklemişler ona böyle. Yani balık ama yürüyen bir balık. Evet. Kara canlılarında yassı kafatası var. İşte yarı balık yarı sürüngen işte size dedi ki yani var diye böyle iddia ediyorlar. Şimdi bu da yine alligator, Tiktaalik rozeye benzeyen, günümüzde yaşayan başka bir canlı bu da. Bir alligator sinensis var, bir de bu var. Devam edelim bakın şimdi. Biraz önce Onur Hocam da gösterdi. Bakın bu da Chicago Üniversitesi'ndeki, üniversitesinin sitesi, resmi sitesi. universityofchicago.edu diye. Şimdi burada Tiktaalik rozeanın bulunan kafatasını görüyorsunuz. Sadece bir kafatası bulunduğunu kanıtlayan delillerden bir tanesi bakın. Tek bir kafatası var, gövde yok. Chicago Üniversitesi'nin resmi sitesi alttan, üstten, yandan, her taraftan gösteriyor. Yani tek bir kafatası varken birdenbire gövde eklendi değil mi? Şimdi bakın, sahtekar bunun nasıl yaptığını anlatıyor. Kendisi anlatıyor bunun sanatçısı. Bu şeyi nasıl hazırladığını bakın kendisi ikrar edecek. Ben diyor kendini tanıtıyor. Chicago Üniversitesi'nde bir fosil hazırlayıcısı ve rekonstrüksiyoncusuyum.
Yani ben bir yalancıyım
evet.
diyor.
Evet.
Rekonstrüksiyon.
Dinozor rekonstrüksiyonu yapan biriyim diyor. Övünerek anlatıyor. Ama balık rekonstrüksiyonlarında da dinozorlarda olan sorunlarla karşılaşıyoruz. Ne kadar sorunlarla karşılaştığını anlatacak. Rekonstrüksiyon yeniden inşa etme demek. Yeniden bina etme. Yani mesela bir çene parçası buluyor. Onu tutuyor. Koskoca bir balık haline getiriyor. İşte veya bir işte bir canlı haline getiriyor. Buna da rekonstrüksiyon diyorlar. Evet. Halbuki bunun hiçbir bilimselliği yok. Birazdan evet. anlatacağız şimdi inşallah. Soyu tükenmiş bir canlıya bakıyorsanız ve onu direkt olarak kıyaslayacağınız bir canlı yoksa genelde zaten hep soyu tükenmiş canlıyla yaparlar bu tip hilelerini. Günümüzde yaşayan canlı yelpazesine bakarak ve onların özelliklerini, kasların kemiklere nasıl bağlandığını inceleyerek bakın ne diyor? Yaratmak Allah'a mahsustur tabii ama burada o kelimeyi kullandığı için canlıyı yeniden yaratırız. Tamamen hayali, hiç olmayan böyle bir şey meydana getiriyoruz. Kendi söylüyor bunu. Tiktaalik rozeyi yapan kişi söylüyor. Evet, devam edelim. Bazılarını ıslak, bazılarını donuk gösteririz. Onların dokularını belirleriz. Kafaya göre takılıyoruz diyor. Bakın nasıl, şimdi Tiktaalik rozeyanın nasıl hazırlandığını gösteriyor. Bir alet almış. Üzerine balıklarda, kara canlılarında olduğu gibi pullar meydana getiriyor. Ama istediği kafasına göre yapıyor bunu. Başlangıç noktamız diyor bakın sadece fosil kalıntısıdır. Bir kemik parçası ve bunları canlandırmak çok fazla spekülasyon gerektirir. Yani hiçbir bilimsel dayanağı olmayan hayali eklemeler yapıyoruz biz diyor. Evet. Spekülasyon. Ben diyor ben böyle düşünüyorum diyor bunu yapıyorum diyor Darwinistim ben diyor. Darwinizme delil mi arıyorsunuz diyor. Ne demek abi diyor. Ver diyor 3 kuruş para diyor. Ben diyor hemen yaparım diyor. Derhal diyor. Benim işim bu diyor zaten. Bunu yapıyor. Devam ediyor. Bu Tiktaalik rozeanın hazırlanışını gösteriyor zaten. Bu kabaca hazırlanmış gövde üzerine bir kil tabakasıyla kaplayacağım. Sonra detayları hazırlayacağım diyor.
Kendisi nerede? Yapıyor yani.
Delil var mı? Yok. Yok. Hayali. Ben diyor zaten çok fazla spekülasyon gerekir diyor. Fiyat diyor yükseliyor o zaman diyor. Spekülasyon arttıkça diyor bu işte. Bana göre para istiyor.
Siparişe göre.
Rezalete bakın. Gözlerin şekli ve büyüklüğü daha spekülatiftir diyor. Bu biraz daha diyor para sıkışmış buraya diyor. Evet. Yumuşak dokudur. Yumuşak dokuları çünkü siz tahmin edemezsiniz.
Evet.
Kemik yapısından hiçbir bilimselliği yoktur. Mesela bir kafatası iskelet bulsak, bir insan iskeleti nereden bileceksin dudağı nasıldı, burnu nasıldı, gözü nasıldı, kulağı nasıldı, vücudunda tüy var mı yok mu değil mi?
Evet.
Ama bunları yapıyorlar işte böyle bir çene parçası buluyor, dilediği gibi bunu meydana getiriyor. Zaten söylüyor. Çok spekülatiftir diyor, çok hayalidir diyor yani bu. Balık ve amfibilere bakarak, amfibiler de kurbağa gibi kara ve suda yaşayan canlılar. Allah ayrı ayrı yaratmış. Balıklar da sadece suyun içinde yaşıyorlar. En azından neyin doğal görüneceği hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Yani nasıl olması gerektiğine bakıp böyle diyor, evrim nasıl olacak ki ona uyduralım diyor. Böylece insanlar baktıklarında yaşamış olabilecek, yaşamamış ama evrime göre yani hayali olarak yaşamış olabilecek bir hayvana bakıyor olacaklar. Böylece evrimciler, evet. Böylece evrimciler sadece parçalanmış bir kafatasına yola çıkarak hiçbir bilgi olmamasına rağmen, evet. Bakın nasıl hazırlıyor.
Evet.
O üzerine macunu olsun. Döküyor, boyuyor, pullar yapıyor, fırçayı da almış. Ara geçiş formu gibi bunu işte bir tane kafatası vardı bakın. Vay. Sahtekarlıkla gövde eklediler ve bunu yaptı. Şimdi burada bir kere ayrıntılara dikkat edelim. Yassı kafatası aynen timsahta da var ama başka canlılarda da var. Mesela bakın yakalanmış bazı balıklarda ve deniz canlılarında hakikaten bu kafatasına benzer kafatası. Bakın bunlar gerçek canlılar. Benziyor mu? Benziyor. Evet. Ama ayrı tür bunlar. Ara geçiş formu değil kesinlikle.
Zaten böyleydi yani.
Bakın bir balık yine benziyor mu kafatası? Kafası benziyor. Yani kesinlikle evrimleşmemiş. Ara geçiş formu değil. Benzer canlılar var. Dolayısıyla kafatasının şekli hiçbir şekilde bir şeye delil değil. Ama bir de sahtekarlık yapıp gövde eklediler buna.
Evet.
O gövdeyi de süsledi. Diyor ki bu diyor balık diyor yürümeye başlamıştı diyor. E günümüzde yürüyen balık var zaten. Adı var bunun. Handfish diyorlar buna. Bakın onu gösterelim. Mükemmel bir tür bu.
Evet.
Ara geçiş formu mu? Yo ne alakası var? Ara geçiş formu falan değil. Bakın burada deniz yüzeyinde yürüyor. Ayakları var. Ayak şeklinde yüzgeçleri var daha doğrusu. Ve yürüyerek hareket ediyor. Bakın. Normal bir balık. Mükemmel bir balık hem de yürüyerek deniz dibinde. Ara geçiş formu mu? Kesinlikle değil. Hatta görüntüsünü de gösterelim onun. Bakın burada da görüntüsü var. Bakın deniz dibinde çekmişler. Normal yürüyerek hareket ediyor. Yani deniz dibinde yürüyen balık da var. Ara geçiş formu değil. Kafatası buna benzeyen balık da var. Yine ara geçiş formu değil. Ayrıca Alligator sinensis'in kafatası. Ama her şeyden önemlisi sahtekarlık yaptılar. Gövde eklediler ve adam da anlatıyor nasıl sahtekarlık yaptığını. Bu diyor tamamen hayalidir diyor. Bilimsel delil yoktur diyor. Ben ona bakarım diyor, buna bakarım diyor. Kendi kafama göre diyor. Bunu meydana getiririm diyor. Bunu da NTV, MSNBC'si bakın tekrar gösterelim gibi. Ve çok sayıda yani basında her yerde insanlarımız görebilirler bunu. Bunu sanki bir kanıtmış gibi insanlara böylece sunuyorlar. Bakın ne diyordu MSNBC? Bu sahtekarlığı, bu sahtekarlıkla üretilen fosili balıklar neden karaya çıktı diye Titanic Rose olarak bu da dört ayaklı oldu, yürüdü falan diye böyle haber yapıp insanlara sunuyor. Yine başka bir NTV'den başka bir haber mesela. Mutfakta biri var. Ne diyor? Kaşığına güvenen her hamarat ruhu okşayacak teoriye göre etimizi pişirirken insan olduk, dahi olduk, sanatçı olduk, filozof olduk ve hatta çifte kumrular olduk. Maymun yemek pişirirken insan
dalga
olmuş.
Dalga geçer gibi aslında yani şu yazıları okuyup yani okursanız böyle. Yani şurada.
Hayır bunlara komik yani ve bunları ama haber diye işte bu propaganda tekniğidir Darwinizmin. Yani. Tamamen yalan. Böyle maymun yemek pişirirken insan olmuş. Efendim tamam. Ne demek bu bilimsel bir şey? Bilime karşı mı çıkıyorsunuz yoksa tamam. Diyor bir de. Bir şey dediği zaman ya sen ne diyorsun dediğin zaman siz bilim yoksa karşı mı çıkıyorsun? Tabii. Bilim adamı değilsin falan diye böyle karşı atağa geçiyorlar hemen. Halbuki bunun bilimle hiçbir alakası evet. Yok. Yani tamamen zırva bunlar. Mesela başka bir evrimci de bakın ne diyor? Türkiye'nin tanınmış evrimcilerinden. O da diyor ki maymun diyor hayır diyor yemek pişirirken değil diyor. Ayağa kalkınca insan oldu diyor.
Kalktığı zaman bunlar hapı yutuyor. Sebebi gayet basit. Son anda aslan gibi hayvanlar bir. Aslan demiyorum da o zaman. Aslan benzeri. Aynı nişin olur.
Halbuki aslan fosilleri var. Günümüzdeki de tıpatıp aynı. Aslan
evet.
Birdenbire aslan olarak ortaya çıkıyor. Hiç öyle aslan öncesi falan. Başka canlılar var. Aslan öncesi falan yok. Birdenbire eksiksiz mükemmel. Yani paleontolojiden haberi yok.
Evet.
Değil mi?
biyolojik hayvanlar yaşıyor. Şimdi sizin bu aslandan kaçmanız. Ama kaçacak ağaç yok ortada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Aa, bu zor. Daha kolay. Ayağa kalkıyoruz. Çünkü otlar. Değil mi? Otlar buraya kadar.
Niye oraya kadar gidiyorsun? Nereden biliyor otların oraya kadar geldi? Ağacın olmadığı nereden biliyor?
Şey, söylediğine göre yılanın ayağa kalkması lazım. Karıncadan büyümesi lazım. Böyle
şimdi,
korkunç.
Celal Şengör ayağa kalktı. Celal Şengör'ün DNA'sında bir değişiklik meydana geliyor mu? Çömelince veya ayağa kalkınca. Gelmez. Değil, bu yani genetik bilimi. Çocuk bilebilir evet. bunu. Çünkü DNA sabittir. İlk hücresinden itibaren o canlının onun ilk annesinden babasından onun o türün ilk şeyinden itibaren DNA'da hiçbir değişiklik meydana gelmez. Ayağa kalkıp çömelme ya da amuda kalkma, ağaçtan ağaca atlama, kafasını uzatma, body çalışma hiçbir şey DNA'da değişiklik meydana getirmez. Hiçbir şekilde. Yani dolayısıyla bir maymunun ayağa kalkması onu tabii ki insan yapmaz. Bunu bilmek için genetikçi olmaya gerek yok. Ama Celal Şengör'ün hiç genetik bilmediğini görüyoruz. Bu bir kere Lamarck'tan kalma bir mantık. Yani şu savunduğu aslında Lamarck diye biri var 19. yüzyılda yaşamış. Onun bütün fikirleri reddedildi zaten genetik biliminin ortaya çıkmasıyla. Adam diyor ki ceylan türü canlılar diyor kafalarını uzata uzata zürafaya dönüştüler diyor. Aynı şeyi söylüyor. Maymun da ayağa kalkınca diyor insan oldu diyor. Yani Lamarck'tan kalma bir organın kullanılması ve kullanılmaması asla genetik bilgi değişiklik meydana getirmez.
Ya şu komikliğine bak yani bunu bir bilim adamı savunması yok. Yani bir, bunu programa çıkarıyorlar ve insanlara bunu empoze ediyorlar. Normalde o zaman uçurumun kenarına geldiğinde uçmam mı gerekiyor? Yani, yani böyle komik izahların olması çok ilginç bir şey.
Evet. İşte bir pagan rahipliği yapılıyor yani. Bu yapılanın bilimle alakası yok. Evet. Çünkü söyledikleri bakın genetiğe aykırı. Paleontolojiye aykırı. Çünkü maymun fosilleri var, insan fosilleri var. Maymunlar yapı itibarıyla değil mi? Öne eğik yürüyüşü olan bütün denge sistemi omurga, omurganın leğen kemiğiyle olan açısı, kolları uzun, bacaklar kısadır. Elleri ve ayakları, bakın ayakları da dallara tutunacak şekildedir maymunların. Ağaçtan ağaca atlayabilirler. Değil mi? Kafatasları küçük. İnsanınki 1400 cm küplük ortalama. Onlarınki 400 cm küplük. Gözleri birbirine yakın. Alt çene dışarı çıkıp dişler daha sivri. Ondan sonra gövde yapısı itibariyle bütün iskelet yapısı. Ayrıca dil mesela bakın bu da çok önemli bir delil. Şimdi insan konuşan bir canlı. Bunu son yıllarda yapılan araştırmalar ortaya koydu. İnsan konuşan bir canlı. Dile giden bir sinir var. 12. sinir, hipoglossal sinir deniyor buna. İnsanda bunun çapı belli. Bütün insanlarda bu aynı. Homo erectus da insan olduğu için onda da aynı. Homo sapiens de aynı. Avrupalılarda da Afrikalılarda da aynı. Bakıyorlar maymunlarınki Australopithecus, Homo erectus hepsininki insanınkine göre yarısı kadar büyüktü, daha küçük. Neden? Çünkü konuşmuyor. Allah daha küçük olarak yaratmış. Dil kompleks hareket yapmıyor onlarda. Çünkü insanda konuşma evet. çok kompleks bir şey. Sinir çapları, hipoglossal kanal var. Onun çapı daha geniş. İşte bu mesela çok önemli bir fark. Maymunla insan arasında. Hiçbir benzerlik yok. Ara geçiş de yok böyle. Gittikçe büyümüyor da. Hepsinde aynı. Şempanze, goril, bonobo, Australopithecus, homo habilis evet. hepsinde aynı. Bu bir şey. Yarım daire kanallarına bakıyorlar. Öne eğik yürüdüğü için, dört ayak daha ziyade kullandığı için maymun. Ara sıra ayağa kalktığı doğru. Ama milyonlarca yıldır maymun ayağa kalkıyor. Genetik bilgisinde en ufak bir değişiklik olmuyor. Bunu genetik bilir. Biraz bilen biri söyler. Hiç genetiği bilmiyor demek ki Celal Şengör. Öne eğik yürüdüğü için yarım daire kanalları dengeyi sağlıyor. Açıları farklı insanlardan. Bütün maymunların. Ve birbiriyle aynı maymunlarınkinin. Hepsinin. İnsanlarınkine bakıyorlar. Dik yürüdüğü için açıları farklı. Evet. Yarım daire kanallarının. İşte bu mesela çok önemli bir fark daha. Bunun gibi çok sayıda fark var. Böyle bu şekilde. Genetik olarak çok büyük farklılık var. Arası yok. Zaten olamaz da. Evet. Öyle ayağa kalkmakla falan yok. Mutfağa girip yemek pişirmekle maymun dans ederken insan oldu falan filan bıraksınlar bu işleri. Çok çok cahilce iddialar bunlar. Yani çok bilime de aykırı, akla mantığa da aykırı. Yani insanları güldürerek böyle evrime inandırmak bir marifet değil. Evet. Sen bilimsel delil getir. Değil mi?
Evet.
Fosil getir. Gerçek fosil. Bakın yaratılış atlası binlerce fosil var.
Kesinlikle. Bir de canlılardaki değişik özellikler onun evrimleştiği anlamına gelmiyor. Zaten biz dünyada yaşıyoruz. Dünyadaki maddelerin, elementlerin sayısı belli. Periyodik cetvelde iki kadar. Dünyada deniz var, hava var, kara var, dağlar var. Yani zaten gezegendeki ne diyeyim, çeşitlik opsiyon zaten belli. Günümüze kadar da yaşayan 6 ila 100 milyon arasında değişen canlı türünün yaşadığı tahmin ediliyor. Ama bunların tabii ki birçoğu birbirine benziyor. Çünkü zaten dünyada yaşıyoruz. Yani mesela proteinler hepsi yapılmış. Proteinle beslenmek zorunda, karbonhidrat almak zorunda ve su içmek zorunda. Bunu zaten bütün canlılar kullanıyor. Canlılar birbirleriyle besleniyor ondan sonra. Ve aynı elementler içerisinde yaşıyorlar. Bu ne demek? Zaten yani ne kadar fazla farklı olabilir? Evet, çok farklı. Yani birbirine bayağı farklı canlılar var. Ama zaten dünyada yaşıyor bütün canlılar. Mesela bakın, uçan bir balık var. Şimdi evrimcilerin yaptığı bir hatayı göstermek istiyorum. Burada bu canlı ne yapıyor? Uçuyor değil mi? Pardon. Evet. 1,5 metre yükseklik ile 2,5 metre yüksekliğe kadar çıkıp havada 200 metre havada süzülebiliyor. Şimdi havada 200 metre süzülebilmek için onun çok özel bir aerodinamik yapıya sahip olması lazım. 50 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu çok acayip ciddi bir rakam. Ve denizde yaşayan bir canlı. Şimdi bunu bir evrimci tutup da diyemez ki bu balık kuşların atasıdır diyemez.
Niye? Günümüzde yaşıyor çünkü. Ama soyu tükenseydi evet, derdi.
Tabii.
Veya, doğrudan derlerdi. Aa işte bak, derlerdi balıktan evrimleşmiş.
Evet, veya herhangi bir kuş, buna benzeyen bir kuşu tutup da aa işte bu da sonradan balık olmuş diyemez. Neden? Hem günümüzde yaşıyor hem de bakın burada ne var? 100 milyon yıllık uçan balığa ait fosil var. Değil mi? Bakın bütün ayrıntılarıyla net bir şekilde görülüyor. Burada kafasını görüyorsunuz. Hemen burada yüzgeçleri ve kanat yapısı bakın ta arkaya kadar uzanıyor. Ta buralara kadar uzanıyor. Bütün iskelet yapısı tek tek şuradaki omurlarını sayarsınız yani. Yandaki şu kılçıkların da hepsini sayarsınız. Allah burada bize net bir şekilde delil gösteriyor. İnşallah. İşte bu yani benzemesi, birazcık kuşa benzeyen özellik olması ve balık olarak suyun içinde yaşayabiliyor olması hiçbir zaman onun bir değişimden geçtiği anlamına gelmiyor. Evet. O hali değişik bir canlı olarak görülebilir ki mozaik canlılar zaten var. Ya bataklıkta mesela kurbağanın hayatı suyun içinde başlıyor. Bir amfibi suyun içinde başlıyor. Sonra karaya çıkıyor. Değil mi? Suyun altında yaşayamıyor.
Evet.
Burada zaten mesela bir metamorfoz var. Farklılaşma var. Ama fosillerine baktığımızda canlı ilk var olduğu anda da bu şekilde. Şimdiki hali de bu şekilde. Yani bir değişim yok.
Evet.
İşte evrimi yıkan, evrimcilerin açıklamaya çalışması gereken nokta bu. Böyle bir şey yapsan demiyorum da. Normalde ki esas hassas nokta bu yani. Değişim yoksa o zaman evrim de yoktur. Evet. İstediği kadar benzesin, benzeyebilir. Allah benzer yaratmıştır, benzeyebilir. Burada balık uçuyor yani, daha ne yapsın?
Evet.
Ama o da değişmemiş, o da evrimleşmemiş. İnşallah. İnşallah.
Şimdi bakın bir örnek daha verelim. Bu önemli. Mesela mozaik canlılar var. Mozaik canlıların evrime delil olmadığını Stephen Jay Gould gibi çok ünlü Darwinist paleontologlar da söylüyor. Yani mozaik canlı şu demek, birkaç canlının özelliğinin aynı canlıda görülmesi. Yani hem sürüngen özelliği oluyor bazen, hem memeli özelliği oluyor. İşte hem memeli hem başka özellik aynı canlıda oluyor. Ama ara geçiş formu kesinlikle değil. Günümüzde de nitekim böyle yaşayan canlılar var. Mesela bir alabilirsek, Platypus da bunlardan bir tanesi. Bakın şimdi göreceğiz. Böyle bir canlı türü var. Mozaik canlı deniyor bunlara. Şimdi evet, birazdan göstereyim. Evet. Bu bir platypus. Bakın gördüğümüz gibi bir gaga gibi bir yapısı var ağzında. Aynı zamanda yüzüyor. Aynı zamanda kürkle kaplı vücudu. Şimdi vücudu kürkle kaplı, memeli özelliği bir kere bu.
Evet.
İkincisi yumurtluyor. Tıpkı sürüngenler gibi yumurtasını böyle bir boşluk içerisinde bırakıyor. Sürüngen özelliği gösteriyor. Fakat aynı zamanda süt bezleri var. Memeleri, onunla da yavrularını emziriyor. Yani memeli özelliği zaten bu. Aynı zamanda da kuş gagasına benzer bir gaga yapısı var. Bakın kuşların, sürüngenlerin ve memelilerin özellikleri aynı canlıda var. Bakıyorsunuz 208 milyon yıllık platypus fosili var. Aynı, birebir aynı. Hiç değişmemiş. Ve 3 tane türün özelliği de, 3 tane değişik canlının özelliği de aynı canlıda mevcut. Ara geçiş formu mu? Yok. Platypus 208 milyon yıldır var. Allah bu özelliklerle yaratmış. Evrim var mı? Yok. Yani evrim her noktada, her aşamada çöküyor inşallah. 350 milyon tane delil, yani fosil, eze eze, söke söke yıkıyor. Proteinlerin oluşmasının imkansızlığı yani hocamız bütün dünyaya yaydı bunu inşallah. Zaten onu temelden çökertti yani böyle artık bitirdi. Proteinler, bir tek proteinler sentezleyebiliyor. Başka proteinlerin var olması mecburi olmak zorunda yani. Bitirdi zaten evrimi. Tesadüfen olamaz inşallah.
İnşallah. İnşallah. Ayrıca canlılarda muhteşem teknolojik yapılar görüyoruz biz. Zaten insanoğlu kendi aklıyla düşünebilen bir yaratık olan. Değil mi? Düşünüyor. İnsan aklı var. Bütün canlılar bir tarafa, insan bir tarafa. Çok güzel bir estetiği var. İnsana has, insana özel. Çeşitli teknolojik yapılar yapıyor. Hem sanat eserleri yapıyor. Hem de bir teknolojik seviyeye geliyor. Değil mi? İcatlar yapıyor Allah'ın izniyle. Keşifler yapıyor. Doğada hali hazırda yüz milyonlarca yıldır yaşayan, hatta milyarlarca yıldır yaşayan bakteriler de var. Sahip olduğu teknoloji insanoğlunun daha o teknolojinin nasıl olduğunu çözmesine bile yetişecek teknolojisi olmadığı halde onlarda muhteşem bir teknolojinin olduğunu görüyoruz biz. Şimdi onlardan bir tanesi kamuflaj ile ilgili. Yani üstündeki derinin rengisini değiştirmesiyle ilgili. Bu kalemi onunla bir ders tanıtalım inşallah. Allah'ın Renk Sanatı isimli hocamızın kitabı var. O kitapta da bütün bu doğadaki güzellikleri Allah'ın renk sanatını anlatan bir şey görebilirler inşallah. Bakın şimdi videoda izliyoruz bu kalemunu. Evet. Pek çok sürüngen renk değiştirme yeteneğine sahip olduğu halde hiçbirisi bunu bu kalemun kadar hızlı yapamaz. Zira bu kalemun öylesine üstün bir kamuflaj yeteneğine sahiptir ki bu işi yapmaktaki çabukluğu ile insanı hayrete düşürür. Bakın bir de çok güzel renkleri var maşallah. Bu derisi, derisinin üzerindeki şu an yapıları görüyoruz. Bakın pigmentler var orada. Ama bunu bu kalemun çok hızlı bir şekilde istediği şekle hemen büründürebiliyor. Bu kalemun derisinin altındaki kırmızı ve sarı renk taşıyıcıları, mavi ve beyaz yansıtıcı tabakaları ve en önemlisi de duruma göre derisinin rengini değiştiren kromatofor hücreleri büyük bir ustalıkla kullanılabilir. Evet, şimdi biz burada bir görsel görüyoruz. Bununla bir yapan biyolojik yapılarını da görüyoruz. Bir ressamın bir deseni tuvaline aktarması saatler sürer. Oysa bu kalemun üzerinde bulunduğu ortamın desenini anında taklit edebiliyor. Doğadaki hiçbir mekanizma böyle kusursuz, yani kusurlu bir yapı ihtiva eden bir yapı göstermiyor. Doğadaki her mekanizma kusursuz bir yapıya sahip. Bakın burada rengini nasıl değiştirebiliyor. Çok hızlı bir şekilde.
Ay nasıl değiştiriyor? Hayret ya. Evet. O rengi görüyor ve sırtındaki hücreleri ve içindeki pigmentleri ayarlayan kasları çalıştırıp ışığı öyle o renkte yansıtacak şekilde maşallah, yoğunluğa getiriyor ve onunla da o renk çıkıyor vücuduna ışık yansıyınca da. Ama muazzam bir bilgi ve değil mi? Özellik bu böyle. Muhteşem bir sistem yaratmış Allah. Maşallah.
Evet, en sonunda kırmızı gözlük koyuyor.
Ya nasıl yapıyor yani? Nasıl ayarlayabilir sırtındaki hücrelerin içindeki bu pigmentlerin yoğunluğunu değil mi? Evet, tamam. Kromatoforları.
Evet.
Böyle ama yapıyor işte Allah'ın dilemesiyle.
Ya insan akıllı bir canlı değil mi? Profesör oluyor şey yapıyor. Kendi vücudunda böyle bir şey yapabilir mi? İmkansız.
Yapamaz.
Yani tabii. Çok hani iddia ediyorlar ya. Bu diyoruz ki hayvanla insanı ayıran en büyük özellik aklıdır. Düşünmesidir. O zaman böyle bir şey deneyin bakalım yapabiliyor musunuz?
Allah
tabii, çok komik bir durum yani.
İnşallah. Ayette şöyle buyuruyor Yüce Allah. Şeytan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O üstün ve güçlü aziz olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir ve öldürür. O her şeye güç yetirendir. Maşallah. Yani o bu kalemun mesela vücuduna baktığımızda oradaki bütün detayların gerçek sahibi Yüce Allah. İnşallah. Çünkü dediğin gibi canlıların bir şey istemesi, yani biz de mesela isteyelim kromatofor hücresini mesela nakil de olsa onu bizim isteğimizden değiştirmemiz pek olası bir şey değil. En önemlisi bu kalemun bu özelliği kendi isteyip akledip kamuflajı arzulayıp sonradan vücudunda oluşturması imkansız. Sistem tümüyle hazır olarak var, o şekilde var oluyor ve bu kalemun bu yeteneğini kendi doğada yaşarken yaşamın bir parçası olarak kullanıyor. Yani kamufle olurken, yani düşmanlarından saklanırken veya avlanırken kullanıyor. Evet. Çünkü Allah onu o doğada yaratan Allah. Evet. O doğadaki renkleri de ona değiştirme kabiliyetini veren de Allah. Evet. Mesela orada hiç olmayan bir renge sahip değil. ortama uygun bir renge sahip. Bu kalemin böyle bir özelliği var. Ayrıca çok özel bir dili var. Diliyle de çok 5-6 metre bölü saniye hızla dilini ileri doğru savurup tekrar geri çekebiliyor ve avlanabiliyor. Yani canlının, bu kalemunun her yerinde, her hücresindeki bütün detay kendi DNA'sında kusursuz bir biçimde en başından beri vardı. Sonraki böyle değişikliklerle olabileceğini düşünmek sadece bir hayaldir. Başka bir şey değildir. Bilimle alakalı bir şey değildir yani.
Bütün bunları savunurlarken de evrim teorisinin tek iddiası var. Tesadüf.
Evet.
Yani bırakın bunu bilinçli olarak bile bir insan bir profesör yapamazken ve bunların tesadüfen olduğunu iddia ediyor. Her canlıda ayrı bir özellik var. Ve hepsi de tesadüfen oluyor ne hikmetse. Ve bunu da iddia edenler aklı, şuuru değil mi? Belli bir şeye gelmiş insanlar.
Yani evet. Profesörler, profesör. Bilim adamları, evet.
Allah'ın yarattığı bu kadar açıkken tabii bunu böyle başka şeylere atfetmek. Yani hiçbir gücü olmayan, işte yok atomlar yaptı, yok doğa yaptı, doğal seleksiyon diyor mesela böyle. Tesadüf ilah edilmiş oluyor. Değil mi? Bu tabii şirk oluyor. Yani Allah'a eş koşmaktır şirk. Allah şöyle buyuruyor Kur'an'da. İnsanların çoğunun şirk koşacağını bildiriyor Allah. Onların çoğu Allah'a iman etmezler de ancak şirk katıp dururlar. Tabii şirki de çok büyük sorumluluğu var. Çünkü Allah şirki affetmez. Onun dışında kalanı dilediğini affeder diyor Allah. İnşallah. Yani Allah'a eş koşmak çok büyük sorumluluk. Yani ahirette kimse hesabını veremez bunun. Allah tek tek hesabını soracak herkese.
İnşallah.
Proteinin tesadüfen olduğunu olmayacağını biliyor muydun? Biliyordum diyecek. İtiraf edecek tabii orada.
Evet.
Ara geçiş formu olmadığını tek tek hepsini inşallah ikrar ettirecek. Hocamız demiş sorgulama sırasında inşallah. Allah'a herkes bunun tek tek hesabını verecek inşallah. Allah'ın gücünü de hakkıyla takdir edememiş oluyorlar. Yani haşa bazen insanlar öyle diyor ya, tamam haşa Allah yaratmıştır ama Allah evrimle, doğal seleksiyon, mutasyon gibi mekanizmaları kullanarak haşa evrimle yaratmıştır diye bazı iddia edenler oluyor. Onlar da Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edememiş oluyorlar. Allah şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer bütünüyle onun avucundadır. Gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. O bakın şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir. Allah ol der, o da hemen oluverir diyor Allah. Nitekim Kur'an'da da hep aniden yaratılış örnekleri vardır.
Evet.
Allah ol der, oluverir diyor.
İnşallah.
Allah'ın öyle bir takım mekanizmalara milyonlarca yıl içinde o mekanizmalar oluşturmasına haşa ihtiyacı yok. Her şeyden münezzehtir. Bütün kanunları, doğal olayları hepsini yaratan Allah'tır zaten. Onları dilediği zaman değiştirir, dilediği zaman kaldırır Allah.
Bir de her şeyi Yüce Rabbimiz yoktan yaratmış. Yani eşi benzersiz yaratandır Yüce Rabbimiz.
Evet.
Mesela yokluktan yaratıyor. Evrenin yaratılışına baktığımızda değil mi? Hiçlikten bir şey patlama oluyor. O patlamanın ardından 300 milyar galaksi ve her birinde 300 milyar yıldız bir anda ve o bir noktanın içinde biz de varız. Ve bu canlılık, bütün bu şeyler de var. Bir patlamanın ardından böyle bir şey oluşması mümkün mü?
Değil tabii ki.
Tabii ki böyle bir şey. Mesela siz herhangi bir şeyi burada patlattığımızda patlamanı yapar, her şeyi bir bozulmaya uğratır değil mi? Mesela şu bilgisayarı patlattığımızda daha değişik, teknolojik bir bilgisayar ortaya çıkar mı?
Çıkmaz.
Çıkmaz. Ama bir patlama oluyor. O patlamanın içinde işte gördüğümüz bütün bu canlılar ve içindeki muhteşem sistemler. Her birinde ayrı bir özellik. Ayrı bir güzellik. Yani nasıl olmuş olabilir? Tabii ki üstün bir güç, yaratıcı, Yüce Rabbimizin yaratma sanatı.
İnşallah.
Çok açık ve net bir şekilde bu şekilde.
Evet, bunu İnşallah. İşte insanların kavraması çok önemli. Zaten çok açık. Yani öyle karmaşık bir konu yok inşallah. Evet. Kompleks bir şey değil. Yani din ve Allah'ın kesin varlığı çok açık inşallah. Her insanın anlayacağı şekilde inşallah. Sadece zulüm ve büyüklenme dolayısıyla diyor Allah inkar ettiler diyor.
Ve bunu Yüce Rabbimiz yani Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önce indirmesi aslında bütün bu bilim adamlarının bunun üzerinde yani hayretler içinde çalışmasını gerektirecek bir şey. Mesela Yüce Rabbimiz diyor ki bir ayette gökleri 7 kat gök yarattık diyor. Bakıyoruz 1400 önce söylenmiş. Ne zaman bulundu? Tarihine 100 sene önce bulundu. 80 sene önce bulundu. 50 sene mesela evreni yoktan yarattık ve biz onu genişleteceğiz diyor. Yüce Rabbimiz konuşuyor Allah'ın Zariyat suresinin ayetinde. Gerçekten de incelediğinde bilim adamları ne buluyor? Evren yoktan yaratıldı ve genişliyor. Edwin Hubble bunu 1929 yılında buldu.
Evet.
Evrenin yoktan yaratıldığı 1989 senesinde bulundu. Yani bundan 40 sene önce, 30 sene önce. Yani Çok yakın. E bunu gören insan Allah'a secdeye kapanması gerekirken, bunu yaratan Yüce Rabbimiz ve Kur'an'a, Allah'a ve Kur'an'a iman etmesi gerekirken daha çok uzaklaşıyorlar veya isyancı oluyorlar. İsyankar oluyorlar.
Evet. O Big Bang ile ilgili bir Kur'an mucizesi göstermek istiyorum. Allah Araf suresi de şöyle buyuruyor. İşte biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. Umulur ki dönerler diye buyuruyor Allah inşallah. Burada ebcedine baktığımızda o en alttaki rakam
1989'u veriyor şeddesiz.
Evet, bu da Big Bang'in
kanıtlanma yani tarihi.
KOB isimli uydunun tam gönderiliş tarihini veriyor inşallah.
Evet, KOB uydusunu attıktan 8 dakika sonra evrenin yoktan yaratıldığının delillerini dünyaya ulaşıyor.
Evet, i̇nşallah.
Evet, biz ayetleri böyle birer birer açıklarız diyor. Büyük bir delil tabii Big Bang'in varlığı. Yaratılışın delili inşallah. Nitekim mesela George Poincaré diye bir tane materyalist var. Diyor ki yani bu Allah'ın varlığını inkar eden birisi. 1950'li yılların tanınmış materyalist aynı zamanda. Materyalist felsefeci, maddenin mutlak varlığına inanan. Eğer diyor evren diyor yaratılmış olsaydı diyor, onun olmadığı bir an olması gerekirdi diyor. Ondan sonra yoktan var olması gerekirdi diyor.
Evet.
Ben diyor buna inanmıyorum ama diyor böyle olması gerekir. Hakikaten Big Bang bunu ispatlıyor. Olmadığı bir an var Big Bang'den önce ve yoktan var oluyor. Yani yaratılmış oluyor Allah tarafından. Bunu artık reddetmenin tabii bir alemi yok inşallah.
Biliyorsunuz o senede Science dergisi hemen bir başlık attı. Bilim Allah'ı buluyor dedi.
Evet.
Bu bilimsel delil üzerine. Gerçekten de 20. yüzyıldaki astronomlardan Alan Sandage de şöyle diyor. Bir ömür boyu uzayın, yıldızların sırlarını, evrenin başlangıcını ve sonunu öğrenmek amacıyla bilimsel çalışmalar yaptım. Ve 50 yaşında Allah'ı kabul etmek zorunda kaldım diyor. Gerçekten de yani bilim artık reddedilmeyecek bir şekilde Allah'ın varlığını ortaya koymuştur.
Tabii çok net yani. Gösteriyor. Big Bang materyalizmi bitirdi.
Evet.
Çünkü maddeyi mutlak diyorlardı. Sonsuzdan beri var, sonsuza kadar var olacak diye. Hayır dedi bilim. Öyle değil. Allah tarafından yoktan yaratılmıştır. Yoktan var edilmiştir, yoktan yaratılmıştır. Evet. Onu gösterdi. Biyolojiden, genetik ve moleküler biyolojiden gelen deliller ve paleontolojiden gelen delillerde Darwinizmi yerle bir etti. Evet. Allah'ın izniyle. Yani Darwinizm de, materyalizm de bilimsel olarak çöktü. Evet. Allah razı olsun hocamız da buna vesile oldu. Yani bu deliller vardı ama onları böyle ortaya koymaması gerekiyordu. Birisinin Allah hocamızı vesile etti. Elhamdülillah. Maşallah. Allah razı olsun. Fosiller varmış. Hiç haberimiz yoktu ya. Saklıyorlarmış. Kimi deposunda 70 yıl saklamış. Öbürü şeye görmüş. Evet. 350 milyon tane fosil olduğunu kimse bilmiyordu.
İnşallah.
Hocamız bunu ortaya çıkardı. Hatta toplayıp hocamız fosillerini değil mi? Resimlerini çektirtip yaratılış atlasına basınca herkes de şaşırdı. Evet. Aa hakikaten fosiller varmış. Evrim evrimde yokmuş dediler bir anda böyle değil mi maşallah.
Evet.
Nasıl gizliyorlardı?
Dinle bilim çelişiyor diyorlardı. Aslında bilimle dinin iç içe olduğunu çünkü her şeyi yoktan yaratan Yüce Rabbimiz bilimi de yoktan yaratıyor. Ya bütün o yani Allah bilimi neden yaratıyor? Kadrini hakkıyla takdir edebilmemizi, onun için yüceltmemiz için yaratıyor.
İnşallah.
Değil mi? Evet. Allah'ı görebilmemiz için, Allah'a yakınlaşabilmemiz için bir vesile olarak yaratıyor.
Evet. Yani bilimin ilk yapacağı etkin o inşallah. Allah inşallah ona imanımızı kuvvetlensin. İman etmeyenler de ona iman etsin diye inşallah bilimi ve bu biyolojik canlılardaki mekanizmaları ayrıntısıyla insanların göz önüne getiriyor inşallah. Şimdi bu çağda zaten bilimin yayılması Allah'ın özel olarak yarattığı bir ortam. Sonuçta ne oluyor? Allah'a inanan insanların sayısı artıyor. Evet. Ve sonra Allah'a inanılmasını insan kabul ettikten sonra bu sefer ne yapması gerektiğini düşünecek inşallah. Düşünmeye başlıyor. Çünkü Allah'ın varlığını kabul eden insan ondan sonra sorgulamaya başlar. Ben neden dünyada varım? Neden gönderildim? Allah, Yüce Allah her şeyin sahibi. Her şeyi kudreti yeten. Çünkü yarattığı canlılarda görüyor. Her bilimsel aşamada görüyor. Allah'ın her şeyi kuşattığını, her zaman onu gözetlediğini ve aklının ve gücünün sınırsız, sonsuz olduğunu insanoğlu anlıyor. Bundan sonra zaten inşallah İslam'a yöneliş, İslam'ı bulma olacak Allah'ın izniyle. Müslümanların ve inananların sayısının hızla artacağını görüyoruz.
İnşallah.
Allah ahir zamanda Kur'an'da inşallah şöyle buyuruyor. Yani bunu her zaman söylüyor ama ahir zamanda özellikle şu sorunların çözümünün temeli olduğu için bu ayeti söyleyeceğim inşallah. Enfal suresi 73. ayet. İnkar edenler birbirlerinin velileri dediler. Eğer siz bunu yapmazsanız, yani birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yani birlik olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve bir bozgunculuk, fesat olur diye buyuruyor Allah. Allah söylüyor bunu, Kur'an'da söylüyor. Şu an bir mi Müslüman toplumu? Hayır. Ayrı mı? Evet, ayrı. Hatta o kadar ayrı ki mesela ayrı bölümler, fırkalar ayrılıyor. Onlar da kendi içinde ayrılıyor falan. Böyle şeytan aralarına girmiş ve dağıtmış vaziyette. Sonuçta ayet tecelli ediyor. Allah'ın sünneti bu. Fesat oluyor, bozgunculuk oluyor ve birçok yerde sorun çıkıyor. Savaş oluyor. Eziyet görüyorlar, eziyorlar. Allah böyle olmaması için birlik olunmasını emrediyor inşallah. İnşallah. Değil mi? İttihat-ı İslam farz. Mesela Ali İmran suresi 103. ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sanırım, Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. İnşallah. Net söylüyor Allah. Yani Allah'ın ipi İslam oluyor inşallah. Dağılıp ayrılmayın diyor. Ona sımsıkı, hem de sımsıkı sarılın diyor. Yani sımsıkı sarılın.
Kur'an'a,
diyor.
Evet. Kur'an'a.
Evet, Kur'an'a inşallah. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalpleriniz arasını uzlaştırıp ısındırdı. İnşallah. Ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Onun nimetiyle, yani Kur'an'la inşallah, Allah bir doğrusuna, Kur'an'la hepiniz kardeşler olarak, yani birine birlik olmuş olarak, kardeş olmuş olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetleri böyle açıklar inşallah. Yani günlük hayatta bile iki müminin arasını açacak bir şey olsa Allah hemen müminlerin kalplerini ısındıracağını söylüyor. İnşallah. Çünkü Kur'an üzerine, İslam üzerine iki mümin inşallah şeytanın etkisini İnşallah. Hemen değil mi Allah'ı tesbih eder, ortadan kaldırır. Ve hemen kardeşliğine devam ettirir inşallah. O inşallah. Birlik beraberliğini devam ettirir inşallah. Hucurat suresinde 10. ayette Allah şöyle buyuruyor. Müminler ancak kardeştirler. Müminlerin hepsi için ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin. Ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Şimdi bütün müminler, İslam, Müslüman bütün dünyada inşallah... Her yerde birçok insan var, Müslüman var değil mi? Ama zulüm içindedirler. Ama Allah onların kardeşimiz olduğunu, kardeşlerin birlik olmasını, hani kardeşlik evet. demek bir arada, kardeş demek yani inşallah. Kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin diyor Allah.
İttihadı İslam, birlik olsun inşallah.
Bu bütün yeryüzünü kapsar. Bütün evet. mümin demek yani Müslüman, bütün dünyadaki evet. müminlerin hepsi demek. Ayrı olanlar ki ayrı, arasını bulup düzeltin evet. diyor
Müslüman
Allah.
Müslüman olan herkesin en önemli görevlerinden biri olarak Allah İnşallah. Bize bunu söylüyor yani.
Ama bu Allah'ın izniyle olacak.
İnşallah.
Ya bunu kimse değiştiremez. Yani bunu işte karşı çıkanlar olacak. Çünkü o da ahir zamanın bir alameti. Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti. Hatta önemli bir alameti. İnsanlar Mehdi falan yokmuş dedikleri bir dönemde Mehdi çıkar diye buyuruyor İnşallah. Peygamber Efendimiz. Yani İttihad-ı İslam'a Hazreti Mehdi'nin çıkışına karşı olanlar olacak. O da çıkış alameti zaten. İnşallah. İnşallah. O da oluyor. Ama çok büyük bir müjde olacak inşallah. İslam mutlaka dünyaya hakim olacak. Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın birlikte namaz kıldığını göreceğiz inşallah. İnşallah. Bakın hadiste şöyle buyuruyor. Çok büyük müjde Peygamber Efendimiz. Daima ümmetimden bir cemaat kıyamete kadar hakkı yükseltmek için fikri mücadele yapacak. Meryem oğlu İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek.
İnşallah.
Kur'an'da bildirilen, Allah'ın bildirdiği bir gerçek. Peygamberimiz Allah'ın vahyiyle söylüyor. Mutlaka olacak. İnecek, indi Allah'ın izniyle. Çünkü İnşallah. Alametler o yönde. Emirleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam ona, Hazreti İsa Aleyhisselam'a bize namaz kıldır dedikleri zaman hayır diyecek. Ve İmam-ı Mehdi'yi imamete geçirir. Elhamdülillah. Yani dünyanın manevi lideri oluyor. Hazreti İsa'nın da imamı inşallah. Dünyanın manevi lideri. Allah'ın izniyle yakında Allah bilir doğrusunu. 10 sene içerisinde göreceğiz inşallah.
İnşallah. İnşallah. Hakimiyetle ilgili birkaç ayet okuyacağım. Ebcedleriyle birlikte. İnşallah. İslamiyet'in hakim oluşuyla birlikte inşallah. Şimdi Nur suresi 55. ayette ayet içerisinde şöyle geçiyor. Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak buyuruyor Allah. Bu kısmın Ebced'i 2013 tarihini veriyor. İnşallah. 2011'deyiz inşallah. 202 hocamız 2012'de çok büyük bir olay olacağını söylemişti. İnsanların
büyük olaylar, evet inşallah.
Olaylar, evet. Özellikle hayal vehim konusunda, maddenin aslı konusunda.
Kavrayacaklar insanlar.
Kavrayacaklar, evet. Çok büyük olaylar
zaten olacaktı. Bakalım yani şu an herkes anlamaya başladı. Yani anlaşılır. Hem dünyada hem Türkiye'de çok büyük olaylar oluyor. Ve giderek artıyor yani böyle. Mesela haberleri dinliyoruz. İşte hiç tarihte olmayan şu olay oldu diyorlar. Cumhuriyet tarihinde hiç olmayan bu oldu diyorlar, değil mi böyle? Her gün ve giderek artarak devam etmeye başladı. Neye? 2012'ye girilirken Allah'ın izniyle. İnşallah. Ama bir yönü var olayları. Mesela İslam ülkesindeki ayaklanmalar, İslam ülkelerindeki ayaklanmalar. O zalim diktatörlüklerin yıkılıyor olması. Dünya çapındaki ekonomik kriz. Hiçbir şekilde açıklayamıyorlar. Kimse açıklama getiremiyor. Darphanede para basıyorlar, olmuyor. Onu yapıyorlar, olmuyor. Bunu yapıyorlar. Bütün dünyada ekonomik kriz var. Türkiye dokunmuyor. Türkiye Hazreti Mehdi'nin çıktığı yer inşallah, İstanbul ve Türkiye. Türkiye dokunmayan bir ekonomik kriz dünyada her tarafta etkili oluyor. Ya bunlar çok önemli deliller yani, değişiklikler.
Bir tek krize kimse engel olamıyor. Bu çok ilginç bir şey. Bu kadar ekonomist, her üniversitede profesörler yani ekonomik kriz olacak diyor hadiste. O hadiste kimse engel olamıyor buna. Ekonomik kriz oluyor ve bu kadar profesör, bu kadar devlet adamı hiçbiri bir çözüm bulamıyor buna.
Yok, çözüm bulamadıkları gibi hocamızın söylediklerini tekrar ikrar ediyorlar. Mesela hocamız daha ekonomik kriz çıkarken demişti ki 7 sene sürecek demişti. Evet. Kur'an'a ve hadislere dayanarak inşallah 7 yıl sürecek. IMF toplantı yaptı 2 sene önce. Ne dediler?
2014.
2014'e kadar sürecek dediler. Neye dayanarak? Bir tek hocamız söyledi dünyada. Bir kere ve ilk kez hocamız söyledi. Hocamızın söyledikleriyle hiçbir delil göstermeden. Bu ekonomik kriz 2014'e kadar sürecek. Ondan sonra Amerika'daki CIA eski başkanlarından biri aynı yönde açıklama. Merkez Bankası Başkanı 2014'e kadar sürecek diyorlar. Halbuki ekonomide öyle bir öngörü olmaz. Yok, yani 7 sene sonra, 7 sene sürecek. Neye dayanabilirim? Ama bu işte metafizik bilgi inşallah. Kur'an'a evet. dayalı olan, hadislere dayalı olan inşallah. Hadisi, aynısıyla tekrar ettiler.
Hadisi söyleyeyim hemen. Mehdi çıkmadan önce milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek, insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. İnşallah. Hem ekonomik kriz oldu, hem de bu İslam aleminde böyle sırayla hepsinde hakkında fitneler oldu değil mi? Evet. Yönetimle halkın çatıştığını da görüyoruz. Hadis aynen tecelli etmiş durumda. Evet.
Tabii. Yani evet.
Olmuş durumda. Bu evet. Hadisler arka arkaya tecelli olmasına rağmen insanlar hala bu konuların mucizevi, yani insanı hayrette düşürüp her gün konuşması gereken konuyu hiç kimse, yani bütün İslam alime baktığımızda da gerçekten kimse çıkıp da konuşmuyor. Bakın Peygamber Efendimiz bunu 1400 önce söylemiş. Şu anda mesela Fırat'ın suyu kesildi oldu işte, değil mi? Kabe'de kan akıtılacak diye hadis var. Oldu. İşte doğudan bir kuyruklu yıldız, çift başlı kuyruklu yıldız. Hepsi tek tek, hani hadiste de söylediği gibi tesbih tanelerinin arka arkaya dizilmesi gibi arka arkaya olacaktı ve oldu bunlar. Mesela diğer hadisleri titizlikle uygulayan İslam aleminin aslında bu konuları da her gün televizyonlarında yayınlaması gerekiyor. Bu konuyla ilgili, değil mi? Mehdi'nin gelişini müjdelemesi gerekiyor. Değil mi? Mehdi geliyor çok yakın. Evet. Bakın Hicri 1400 Peygamber Efendimiz'in işaret ettiği dönem bu dönem. Hepimiz birlik olmalıyız. Güzel ahlakı savunmalıyız. Tüm dünyaya birlik olup bunu anlatmalıyız diye konu, değil mi? Bu konuların gündemde olması gerekirken kimse ortada yok. Yani bunun evet. bir esasında tekrar insanların tekrar düşünüp tekrar bu konuyu ele almaları gerekiyor. Evet. Hocamız zaten gece gündüz bunu anlatıyor. 30 senedir bunu anlatıyor. Hiç durmadan gece gündüz. Değil mi? Yani ben hiç kimse maşallah elhamdülillah yani hiçbir zaman mesela değil mi? Yılmadan her gün bu konu anlatılıyor.
Evet.
Ve buna herkes kulaklarını takıyor. Her gün gazetede, dergide bunun değil mi? Hocamızın da zaten mesela Türkiye'deki sessizliğe bakıyoruz. Değil mi? Türkiye'deki basının esasında bunları yapan 300 kitap yazmış. Bu kadar internet sitesi yapmış. Bir kişiyi her gün esasında gündeminde tutması gerekir. Oysa derin bir sessizlik var.
Evet. Tam onunla ilgili hadis televizyonla işaret ediyor Allah-u Alem. Gökten bir münadi emiriniz Mehdi'dir deyinceye kadar o fitneler dinmeyecek diyor hadiste. Yani gökten bir münadi, hani münadi halka açıklayan kimse anlamında bir kelime yaklaşık. Gökten demesi zaten televizyon, internet gibi böyle uydu yayınlarına hitap eden bir şey. Evet. Emiriniz Mehdi'dir. Yani televizyonlar Mehdiyeti müjdelemedikçe, bütün televizyonlar emir Mehdi oldukça bütün sorunlar çözülecektir. Bu konuları yani kısacası anlatmadıkça fitneler dinmeyecek diyor hadiste inşallah. Tam senin söylediğine mütabık olmuş. Evet,
Yüce Rabbimiz bir ayette de diyor yani konmuş yatan Allah'a sanırım. Fitne, yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar Allah yolunda mücadele edin diyor. Çaba harcayın diyor. Ya Allah, bu bir emir yani. Hepimizin, bütün İslam aleminin İslam, değil mi? Bunu yapmamız gereken en büyük üzerimize bir vazife. Ve bunu herkesin çok iyi düşünüp, tefekkür edip gerçekten de elinden ne geliyorsa ortaya koyması gerekiyor gerçekten.
Evet, hocamız Allah razı olsun. Yani Mehdi'nin öncüsü olarak Mehdiyet'e zemin hazırlamak için bütün hayatı boyunca değil mi? Yapabileceğinin en fazlasıyla ve Allah da bu üstün ahlaka karşılık ki önüne çıkartılan bütün zorluklara, engellemelere rağmen artarak böyle bir faaliyette bulundu ve Allah dünya çapında bir etki meydana getirdi. Tabii Hazreti Mehdi kaderde kimse odur inşallah. Bunu kimse engelleyemez. Yani çalışmakla, propagandayla, iddia değil, ispat makamıdır demişti hocamız. Yani Hazreti Mehdi asla iddia etmez. Tam tersine sen Mehdi'sinden mi kabul etmeyecektir inşallah ve zorla başa geçiriyorlar.
Evet.
Yani ispat makamı. Hazreti Mehdi dünya çapında darwinizmi, materyalizmi, küfrün akımlarını yerle bir eden ve İslam birliğine vesile olan kişi. Kaderde Allah o şekilde yaratmış inşallah. O vesile olacak. Herkesin ittifakla ama yani bütün insanlık ittifak edecek. Evet. Sünnisi, Şiisi, Vahabisi, Caferisi hepsinin ittifak edeceği birisi olacak inşallah.
İnşallah.
İslam birliğini oluşturacak. Türk İslam birliğini inşallah. Hazreti İsa ile birlikte namaz kıldıklarında da Hazreti İsa'nın namazda imamlığa geçirdiği kişi inşallah.
İnşallah.
Dolayısıyla yani bu hani kimse ben zaten Mehdi aslında Mehdi'yim demez. Mehdi'yim diyen birisi zaten kesin olarak Mehdi değildir. Çok önemli bir delil olmuş oluyor. Çünkü Allah korkusu çok fazla olduğu için gerges kuşu gibi iç titreyerek Allah'tan korkar diyor Peygamber Efendimiz. Asla Mehdi olduğunu kabul etmez inşallah. Hatta Mehdi'sin dendiğinde reddeder yani kabul etmez. Ama Allah'ın izniyle göreceğiz. İslam birliğinin vesile olacak. Dünya çapının İslam'ın hakimiyetine vesile olacak. Çok adaletli, çok güzel ahlaklı olacak. Peygamberimizin bildirdiği bütün fiziksel alametler üzerinde olacak. Göreceğiz yani Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Nasıl Peygamberimizin söylediği her şey doğru çıktıysa geniş alınlı, yeşil gözlü, kıvrık kaşları olan, orta boylu, geniş omuzlu, sırtındaki benini de bir kere teberrüken gösterecek demişti hocamız inşallah.
O
iki kalbin arasında olan Peygamberimizinkine benzeyen ve onun biraz üstündeki Mersin yaprağına benzeyen dediği Peygamber Efendimizin inşallah.
İnşallah.
Geniş karınlı, geniş uyluklu olacak. Peygamberimizin soyundan geldiğini aynen göreceğiz inşallah. Seyit olduğunu, Türkiye'den olduğunu, İstanbul'da olduğunu mutlaka göreceğiz inşallah. Dünya çapında İslam'ın hakimiyetine vesile olan kişi olduğunu.
Evet.
Bütün bu özellikleriyle bir mucize olarak Allah gözümüze gösterecek Allah'ın izniyle inşallah. Çok da büyük müjde bu inşallah.
Peygamberimizin inşallah siyah bayrağını alacak ve onu açacak Topkapı'dan inşallah. Şu anda kutsal emanetlerde
inşallah
duruyor inşallah.
İnşallah.
Evet, o da çok büyük bir alametlerden birisi. Hazreti Mehdi'nin hakimiyetiyle ilgili inşallah.
Peygamberimizin
inşallah.
Hırkasıyla inşallah.
Elhamdülillah.
Kılıcıyla ve Peygamberimizin sancağıyla. Sancağıyla. Değil mi inşallah?
İnşallah. Evet.
Kutsal emanetleri Hazreti Musa'nın tabut yani sandığını tabut bulacak inşallah.
Evet.
İnşallah. Onun içindeki Tevrat, orijinal Tevrat, ondan sonra Musa ve Harun ailesinden arta kalanlar.
Evet.
Hadislerde geçiyor yine Hazreti Adem'den bulunan Hazreti Adem'in cübbesi inşallah. Diğer kutsal emanetler, Hazreti İbrahim'in sayfaları hepsi çıkacak zamanında inşallah.
İnşallah. Peki, bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Akşam saat 22'de ve 00.30'da Sayın Hocamız Adnan Oktar canlı yayında olacak inşallah. Hepinize hayırlı günler.
İnşallah.